Bu bir tekrar yayındır.
Üç Büyükler başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Sevgili dinleyenler, değerli seyirciler, yine bir perşembe günü saat 12 ile 14 arası Radyo Gol'de Üç Büyükler programında karşınızdayız. Hem Radyo Gol'de hem de ortak yayın YouTube'da, Radyo Gol YouTube kanalında sizlerle beraberiz. Dilerseniz radyodan, isterseniz Radyo Gol YouTube kanalından bizleri 2 saat boyunca dinleyebilirsiniz ya da seyredebilirsiniz. Hepinizi bekleriz arkadaşlar. Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber 2 saat boyunca tüm gündemle, manşetlerle, konularla, yaşanılanlarla sizlerle beraberiz. Yine gündemimiz yoğun ama maalesef yine gündemimizde enteresan şeyler var. Bunları konuşmaktan çok sıkıldık ama Türkiye'de, Türk futbol ikliminde maalesef bunlar oluyor ve yaşanıyor. Biz sıkılıyoruz ama bunlar da olunca konuşmamak da maalesef olmuyor. İrfan, dilersen senden başlayalım. Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Sahaya giren taraftarlar, kavgalar, yumruklar, tekmeler, uçan tekmeler, taraftarın maskeli
yabancı maddeler
sahaya belli ki planlanmış. Adam maskeyle gelmiş adam. Yani Almanya'dan gelmiş, maskeyi takmış gelmiş. Belli ki sahaya girecek yani adam. Her halükarda sahaya girmek için orada bekliyor. Ha, Livakovic'in hatası olmasa Fenerbahçe 3-0, 4-0 net bir skorla kazansa maçı hevesi kursağında kalacaktı muhtemelen o taraftarı. Sahaya da giremeyecekti. Enteresan, böyle garip işler. Neler söylersin?
Aslında konuşulacak çok şey var. Aslında gerçekten futbol konuşmayı isterdim bugün. Yani Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Yani 2-0 öne geçti. Trabzonspor'un
ilk yarı bitti maç dedim. Ben evet, yaptım ha.
Yani şöyle söyleyeyim, gerçekten iyi bir performans ortaya koymuştu. Her şey yolundaydı Fenerbahçe adına. Ama ikinci yarının başlamasıyla birlikte zaten yabancı maçta özellikle kanatlarda atak gerçekleştiremedi Fenerbahçe. Yani Tadiç'in, İrfan Can Kahveci'nin adamlar önüne gelen o su bardaklara atılan yabancı maddeler nedeniyle top kullanamadılar.
Bir şey soracağım. 2-0 iken mi daha fazla yağdı? Yok. Yoksa 2-1'de olduktan sonra mı?
2-0 iken yağmaya başladı.
Ha, yağmaya. Yani
2-0 iken yağmaya
başladı. İkinci yarı itibariyle
yani mi? İkinci yarı itibariyle. Aslında şöyle söyleyeyim. Bu organize olmuş bir olay yani. Her şey planlanmış daha önceden. Çünkü aramalar yapılmamış. Gerekli aramalar yapılmamış. Bunu Trabzon taraftarları da söylüyor. Yani stada girerken gerekli aramalar yapılmıyor. Sahaya yabancı madde atıyor. Beşali atıldı sahaya ya. Ondan sonra her atakta birçok pozisyonda görüyoruz. Hatta bir pozisyonda İsmail Yüksek, Tadiç, ondan sonra yerde iki tane Fenerbahçe'de futbolcu var. Kafalarını tutuyorlar. Birçok pozisyonda böyle oldu. Artık bir noktadan sonra artık futboldan çıktı. Oyuncular kendini koruma altına almaya çalıştılar ve zaten skor 2-2'ye ondan sonra geldi. Ya ceza bir tane pozisyon var. Ya gerçekten çok komik. İlk gol öncesi Trabzonspor'un ceza sahasına içerisine yandan bir meşale atılıyor. Ya meşale yanıyor orada. Bir tane İsmail Yüksek alıyor götürüyor zaten. İsmail Yüksek top eline alıyor. Meşaleyi hakeme gösteriyor. Oyunu hakem devam ettiriyor. Yani durdurması gereken durumda oyunu devam ettiriyor. Zaten hakem meşaleye bakıyor. Ama görmediği pozisyonda faul çalıyor. Bak meşaleye bakıyor. Gözüküyor yani görüntüde. Sonra dönüyor faul çalıyor. Ondan sonra
kalitesine bakmışsın meşale nasıl kalıyor? Hangi kalitede? Ya, ne kadar yanıyor? Kaç dakika yanıyor? Ona bakmışsın.
Halil Umut Meler sonra gidip meşaleyi İsmail Yüksek diyor ki attırıyor meşaleyi İsmail Yüksek ve taraftarlar durup öyle diyor sakin sakin diyor. Ya kardeşim senin görevin sakin demek değil taraftara. Senin görevin orada futbol için yani orası eğer futbolcuların rahat yani can güvenliğini sağlayacak ya can güvenliğini tehlike atacak bir ortam söz konusuysa futbol oynamaya müsait değilse sen anonsunu yaparsın uyarını yaparsın ondan sonra da gerekirse o maçı tatil edersin. O Bardi pozisyonda
bir şey soracağım. Maçı tatil etmemesinin ya da anons yaptırmamasının ya da takımları içeri sokmamasının ya da hakemleri içeri sokmamasının bir sebebi var mıdır ya da bir yerden bir talimat ya da bir görüş Var almış onu, mıdır?
Onu şimdi bilmeden bir şey söyleyemem.
Bunun başka ayağı var mıdır yani? TFF ayağı ya da başka bir ayağı var mıdır?
TFF ayağı vardı. Şöyle söyleyeyim yani. Bu maçın normalde oynanmaması gerekir. Tatil edilmesi gerekir. Herhangi bir Avrupa Ligi mücadelesi, Avrupa'da böyle bir maç olsa hiçbir şekilde FIFA kokatlarken biz ne demiştik? Kötü hakemlerimizin iyisi. Aslında o da kötü bir yönetim sergiliyor. Ama bakıyorsun Halil Umut Beyler'in şeyine, tamam mı? Bu böyle bir maçı Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde bir Avrupa Kupası mücadelesi olsa, bu maçı devam ettirirse, böyle olaylar çıksa zaten Halil Umut Beyler'in kokartını alır.
Zaten devam da ettirmez abi. Devam ya ettirmez. Burada farklı, orada farklı yönetiyorlar.
Ama şunu söyleyeyim yani yapılan şeylere bakıyoruz. Gerçekten yaşanan olaylar şimdi Fenerbahçe mağdur olayda, tamam mı? Mağdur olmasına rağmen yani belli bir kesim tarafından ısrarla suçlu gösterilmeye çalışan bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe hiçbir zaman mağdur olamıyor. Fenerbahçe'nin otobüsü kurşundan mağdur olmuyor Fenerbahçe. Yani bir de Trabzon'da sanki ilk kez böyle bir olay yaşanmış gibi, tamam mı? Böyle bir şey var. Sanki ilk kez böyle bir olay yaşanıyor. Ya 80, daha eskilere gidersen kronolojik olarak çıkarıyorsun. Selçuk Yula döneminde Selçuk Yula'nın sen de bilirsin fotoğrafını gösteriyor. Gazetelerde şey var. Fenerbahçe'nin o zamanki kulüp başkanı açıklama yapıyor. Taşlandı otobüsümüz ve kurşun sıkıldı diyor. Şeyde kurşun var, kurşun izi var. Yani daha bu otobüs kurşunlanmadan önce, yani onu söylüyorum. Daha eskilere gidersek. Volkan Demirel'e atılan yabancı maddeler var. İşte sahaya inip hakemi dövdüler. Yine o hakemi döven taraftar bir gün sonra çıktı. Ondan sonra
95-96 şampiyonluğunda Aygün'ün kafası yarıldı.
Evet
taşta.
Yani daha.
Ama bak bir şey söyleyeceğim.
Bir şey şöyle söyleyeyim bak. Şöyle bir olay var. Yani sanki Trabzon'un, yani Türkiye'de kurallar belli. Yani bu kurallar Türkiye'nin her ilinde aynı kurallar geçer değil mi? Yani hani her ilde ya Trabzon için ayrı bir kural var da biz mi bilmiyoruz yani? Yani ceza orada olunca Trabzon'da sevinmeyeceksin. Orada olunca efendim havalimanına ya başkan açıklama yapıyor gerçekten. Dün güldüm ya. Diyor ki eli cebinde diyor havalimanına diyor eli cebinde diyor havalimanından eli cebinde çıktı diyor. Ne yapacak abi, böyle mi çıkacak yani? Trabzon'a girdim ben, önümü diktim öyle mi gireyim diyecek havalimanından çıkarken Fenerbahçeli futbolcu. Diyor ki yedek kulübesinde gülüyor diyor, tamam mı, gülüyorlar diyor yedek kulübesinde. Ya kardeşim ne yapacak adamlara, yedek kulübesinden 90 dakika konuştuk, 90 dakika boyunca maçın başında hatta ısınmaya çıktığından itibaren ana avrat sövüyorlar, küfür ediyorlar. Adam yine tribüne dönüp hareket çekmiyor, ondan sonra gülüyor diyorsun. Tahrik oldum diyorsun. Ya maç öncesi bak videolar düşmeye başladı. Maç öncesi Ağlama Fener şarkısı şeyini çaldırıyorsun ısınırken Fenerbahçe. Ya otobüs reklamı veriyorsun, tamam mı? Şeyde o şarkının esnasında Ağlama Fener şeyde skorboardda otobüs. Umarım şey değildir. Umarım fotomontajı veya yanlış bir şeydir. Ya bir cami orada o Trabzon sınırları içerisinde otobüs kurşunlanmış. Sen bunu biliyorsun Trabzonspor yönetimi olarak. Ne reklam dağılsa bilmem dağılsa o reklamı o zaman orada yayınlamayacaksın veya başka bir zaman yayınlayacaksın. O şarkının üzerinde yayınlamayacaksın. Ağlama Fener şarkısının üzerine bunu yayınlarsan taraftarı daha fazla şey camiye girersin. Ya Fenerbahçeli futbolcular futbolunu oynamaya çıktılar. 45 dakikada futbolunu oynadılar. Ama beklenti işte organize. Şimdi diyorlar ki Fenerbahçeli futbolcular ceza alması gerekir. Ya bir şey söyleyeceğim. Eğer FIFA Başkanı Infantino ve Uluslararası Futbolcular Birliği Sendikası veya Sendikası Birliği açıklama yapmamış olsaydı emin ol Fenerbahçe'de futbolculara da çok ciddi cezalar vereceklerdi. Ama federasyonu şu anda düşündüren konu bu. UEFA FIFA Başkanı Infantino'nun açıklaması ve Uluslararası Futbolcular Birliği'nin açıklaması. Uluslararası Futbolcular Birliği'nin açıklamasını çok iyi okusunlar. Futbolcunun can güvenliğini sağlamak zorundadır diyor. Yetkililer bununla ilgili yapılan bununla ilgili gerekli cezalar verilmesi gerekir diyor. Infantino bu mihvalde açıklama yapıyor. Ya bizim ülkemizde de aman diyor Fenerbahçe'li futbolcular Trabzon orası orta sahada niye sevindi? Yani geldiler burada İstanbul'da sevindiler. Uğurcan'ı yukarı attılar. Kendi futbolcuları golden sonra Kanarya sevinci yaptı, döndü tribünden. Sahaya mı indi Fenerbahçe taraftarı? Fenerbahçe tarafta sahaya mı indi? 2-3 tane yabancı madde atılmıştır. Onun cezasını aldı zaten. Para cezasıdır bilmem nedir. Tribün kapama cezası. Ama bakınız yani Trabzon'da yaşanan olaylar ilk kez böyle bir olay yaşanmıyor. Bak ilk kez böyle bir olay yaşanmıyor. Defalarca böyle olaylar şimdi. Antalya kalecisi şampiyonluğa giderken darp edildi ya. Kulübe. Hatırlıyorsun yüzlerce binlerce taraftar indi maç bitmeden. Darp edildi. Normalde herhangi bir şeyde olsa bu da hükmen mağlubiyet ve şey yapman lazım, bu maçın iptal edilmesi. Şampiyonluğa gidiyorsun bak, bunu yaptın, dövüldü. Ya Antalya kalecisini dövdüler ya. Ya burada Livakovic'e yumruk atıyorsun. Sonra diyorlar ki o sayı niye vurdu? Ya abi orada diyor ki işte 10 saniye işte, hatta dün açıklamaları dinlerken Trabzonspor'un eski
peki yerde yatan
onu Osayi niye yaptığını hiçbir zaman tam şey yapmam. Ya Osayi ceza alır.
Osayi Ostorvol.
Pardon, Osayi diyorum. Ostorvol'de ceza alır. Bak Ostorvol'de ceza alır. Osayi demiyorum. Ostorvol'de ceza alır. Çünkü yerde yatanı tekme atıyor. Ama şu var, ağır tahrik. Niye tahrik? Şunu da söyleyeyim. Görüntüleri izlediğiniz zaman bir pozisyonu Osayi'nin arka, Osayi normal bir şekilde duruyor. Arkadan gelip ensesine yumrukla vuruyorlar. Bak Osayi ensesine yumrukla vuruyor. Birkaç yerde darbe ediliyor. E şimdi orada sen de şeysin yani, insansın. O da o anda diye. Ama ne olursa olsun yerde yatan birisine vurulmaz. Ama aynı şekilde bak ne dedi Ertuğrul Doğan? Şerefsiz de değil mi yerde vurulan? Delikanlı asılmaz. Aynı Ertuğrul Doğan İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal 3-4 kişi tarafından darbe edilirken onlar için de söyleyecek. O çocuk da yere yatı. Darbe dedi. Kafatasında şeyde vuruldu kafasına. Bu davul tokmayla vuruldu. Kaburgasında çatlak var çocuğun ya. 20 yaşında üniversiteye giden çocuk, staj Fenerbahçe'de staj yapıyor. Tamam mı? Orada analiz ekibinde çalışıyor. Staj yapıyor. Üniversite öğrencisi. Bu çocuk darbe diliyor. Fenerbahçe yedek kuvvetinde olduğu için. Hani şey olduğu için. Niye onlara bir şey demiyorsun? Çıkıp ondan sonra Trabzonspor Divan Başkanı mı? İşte Ali Sürmeli veya Sürmen Sürmen olması lazım. Sürmeli. Ya eski ağır ceza hakimi. Bak kulaklarıma inanamadım bak. Kulaklarıma inanamadım açıklamayı duyunca. Dedi ki bir taraftar girdi. Orada diyor karşılaştırma olunca diğer tarafların girmesi diyor. O taraftarların hemen ardından girmesi diyor. Meşru müdafaa dedi. Ya Allah aşkına ya bak yani bu kişi bir Türkiye'nin adalet mekanizmasında ağır ceza hakimliği yapmış ve kararlar vermiş bir insan ya. Ya
normal değil mi?
Normal değil.
Normal abi.
Değil ama ya değil.
Bu ülkenin hukuk sisteminde
ya bu ülkenin hukuk sistemi olmaması lazım ama ya. Olmaması lazım. Abi.
Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi maç bitti. Şimdi senin söylediğin hepsine katılıyorum kardeşim.
Hiç şaşırmıyorum abi.
%100.
Ya adamın söylediği çok absürt ama, bak bu ülkenin adalet sisteminde çok doğal.
Bak. Ama hayır bak şunu söyleyeceğim. Sözüm içinde.
Ben
diyor
şaşırmıyorum.
Ki, meşru müdafaa diyor tamam mı? Taraftar içeri girdi. Ya o sayı mesela vurdu diyorlar ya yerde adamı. Ya videoyu izleyin. Allah aşkına bak videoyu baştan izleyin. Adam giriyor sahaya. Tamam mı? Böyle duruyor. Şimdi bak şu şekilde duruyor. Normalde hani gelse adam böyle dursa kimse belki saldırmayacak oyuncu.
Bir şey sorayım.
Elinde şey var, kelebek var.
Aa, kelebek mi var?
Tutuklanıyor. Niye tutuklanıyor? Sahaya girdiği için mi tutuklandı o? Yani sadece? Elinde şey var, cisim var. Yere düşüyor zaten. Yerde görüntüsü var ya. Oh, yerde görüntüsü var.
Allah korusun futbolcuya.
Ya futbolcuya sağlar.
Ya. Ya rezillik biliyor musun?
Ya bir şey söyleyeceğim.
Kimseye anlatamazsın biliyor musun?
Şöyle.
Ya futbolcunu bıçaklasa abi sahada. Yani dünyada bunu hiç kimseye anlatamazsın. İfade edemezse ya zaten Almanya'dan falan bana yazıyorlar. Burada tek gündem Trabzonspor maçında çıkan olaylar falan diyorlar. Hatta şey yani hatta şeyde konuşmuşlar Almanya'da. Hani Almanya'dan gelmiş herif. Evet. Onu da konuşmuşlar ya bizim buradan gidiyor olay çıkarıyor falan onu da konuşmuşlar yani.
Ya bir de şey var şimdi o adam böyle yapıyor yani saldırmaya gelmiş yani sen şimdi ne olursun girdin hani diyelim ki tribüne gireceksin böyle durmazsın yani tamam mı bir şey yapmış böyle yumruk sallıyorsun gel diyorsun adama şimdi adama gel diyorsun ondan sonra zaten bakın olaya ilk giren taraftarla diğer taraftan girmesi 22 saniye var bak 22 saniye fazla değil yani 30 saniye içerisinde diğer taraftarlar da giriyor bak Fenerbahçe'li futbolcular linçten kurtuldu açık söyleyeyim linçten kurtuldu yani orada taraftarlar girdi sahaya güvenlik önlemleri yetersiz. Trabzon Sayın Trabzon Valisi ya Trabzon Emniyet Müdürü'ne de şunu söylemek istiyorum. Bu iki takım arasındaki gerginlik has safhadır üst düzeyde. Yıllardır devam eden bir gerginlik var. Bu biliniyor.
Ama yüzün üstünde taraftar girmesi lazım ki bir sporcu linç etsin. Bence 20 tane futbolcu 100-150 tane taraftar şey yapabilir. Şey bak yani öyle keskin bıçak şey yapmazlarsa. Çünkü niye biliyor musun? O kadar antrenmanlılar ki abi. Yani ben çok biliyorum abi. Yani o kadar ama şöyle bir şey var.
Bir de şey var.
Söylediklerinde hepsinde %100 haklısın. Zaten mesela bahaneler var. Diyor ki Osterwold'a yerde tekme atmamalıydı. Tamam, bence de atmamalıydı.
Doğru. Çok
bence de atmamalıydı. Osayi adamın üstüne kapaklanıyor, yumruklar atıyor ama orada şunu da diyebilirsin. Yani adama bıçak çekilmiş. Adamın karşısında maskeli bir adam gel diyor yani. Ya dövüşelim diyor abi. Yani face to face. Ya dövüşelim diyor. Orada o sahaya çok bir şey diyemeyebilirsin. Ama Osterwold'e yerde yatan adama tekme atmamalı da. Ama oradaki adamın psikolojisi de enteresan. Yani orada az önce taraftarlar saldırmış. Adam belki de o anda inanılmaz bir adrenalin, maç bitmiş. Belki canını düşünüyor adam. Yani tamam bir iki maç ceza alabilir Osterwold'e ama ona da çok büyük cezalar verilmesi yanlış olur. Bence Osterwold'e dışında hiçbir Fenerbahçeli oyuncuya ceza verilmemesi lazım.
İrfan Can'a verilmeli bence.
Evet.
Evet abi.
Hiç
yani,
konuşmam bunu.
İrfan Can zaten maalesef
çok yakışıksız, çok sevimsiz hareketler ama ve bence bir Fenerbahçe futbolcusuna da Galatasaray futbolcusuna yakışmaz öyle.
Hayır, İrfan Can'da zaten geçmişte de background'unda da var bunlar.
Abi, sen daha profesyonelsin abi. Yani bunları yapmayacaksın abi. Galatasaray'da Fener'de oynuyorsun yani sen.
Evet.
Sen oradaki taraftarla muhatap olamazsın abi.
Hayır, bir de bazı görüntüleri gördüm. Taraftarla da hareket yapıyor, olta yapıyor, balık yapıyor, hamsi yapıyor.
Hayır, kulübesindekini geçtim. Dün bir görüntü çıktı abi. Maç bitmiş, sahaya giriyor, sahadan da yapıyor.
Sahadan da yapıyor.
Ya çok ayıp bir şey
ayıp
bu
bir
ya.
Ve Batshuayi yapma diyor. Batshuayi yapma diyor.
Herkes tehlike atıyorsun ya.
Batshuayi adam elin Belçikası'ndan gelmiş. Orada tribünden hareket yapıyor, hamsi yapıyor, yapma diyor, böyle elini indiriyor. Ya Batshuayi bu kadar duyarlıyken
akıllı abi.
Akıllı. Sen bir Türk yerli oyuncusun. Yapma. Ama bunları ne kadar yaparsan yap.
Sahaya inmeyi, bunu şey yapma. Tabii, bunu tarih oldu, taraftarımız indi diye bunu küçümseyemez.
Tabii meşrulaştırmaz.
Meşrulaştırmaz.
Yani şimdi... Abi bence olayların başlangıcı, ben de böyle ne bileyim tarafsız gözleyeyim. Açık söyleyeyim, Trabzon valisi, Trabzon emniyetinin bence
yetersizliği,
görevinden istifa etmesi lazım.
%100.
Bana göre.
Evet, kesin. Evet, %100.
Çünkü ülkede bu kadar futbol iklimi gerginken, tansiyon yüksekken hiçbir şey bana şunu açıklayamaz. Sadece güvenlik görevlerine o stadın emniyetini bırakmak tamamıyla bence bunlara zemin hazırlamaktır. Orada nasıl bir çevik kuvvet yok, orada nasıl bir polis yok. Mesela İstanbul'da işte Ali Sami Yen, Rams Park'ta, İnönü'de ya da Kadıköy'de böyle bir olay yaşanamaz. Çünkü orada taraftarın önünde polis olur çünkü.
Evet.
Abi nasıl bir tane dahi polis yok ya Trabzon'da? Resmen göz yumulmuş ya da bunların yaşanmasına
İstemiş
çanak gibi. Tutulmuş diyorum. Başka hiçbir şey değil. Ve işin oraya gideceği maç öncesinde de ve ikinci yarıda da çok belli. Hadi önlem almadın. İkinci yarıda o gerginliği gördükten sonra polisleri sokarsın sahaya.
Bir de bir şey soracağım sana. Hadi.
Sadece tribünlerin önüne sokarsın.
Maç öncesi ne oluyor? Güvenlik toplantısı oluyor değil mi? O güvenlik toplantısına Türkiye Futbol Federasyonu temsilciler de yer alıyor. Yani oranın güvenliğinden, stadın güvenliğinden sorumlu olan. İki kulüp temsilciler de yer alıyor. Emniyet müdürü de yer alıyor. Ya kardeşim ne konuştunuz ya güvenlik toplantısında? Yani temsilci veya Türkiye Futbol Federasyonu o stadın güvenliğinden sorumlu, işte bilmem oradaki alınacak güvenlik önlemlerinden sorumlu temsilci hiç demedi mi ya burada... Bu iki kulüp arasında gerginlik var. Sayın Emniyet Müdürü, bu saha içerisinde polis olması gerekir demedi mi ya? Sahaya o kadar rahat gidiyorlardı ki bak daha fazla girer. Ama şunu da söyleyeyim. Kuzey tribününde, Trabzonspor Kuzey tribününde maraton tribünden atılan şeyler tepki gösterildiği de var, söyleniyor. Hatta kendi Trabzonspor taraftarları tepki gösteriyor. Aklı senin olan Trabzonspor taraftarı bu olayların Trabzonspor'a zarar verdiğinin farkında olması gerekir artık.
Peki o maskeli kime hizmet ediyor sizce?
Vallahi bak açık söyleyeyim, bak Türkiye bir ülkede olay çıkartmak istersen hani futbol üzerinden çok rahat iki şeyi karşı karşıya getirebilirsin.
Aynen. Çünkü daha önce Beşiktaş Galatasaray maçında yine sahaya girenler olmuştu Olimpiyat Stadı'nda. Orada da sahaya girenler normalde maça gelmeyen, daha önce gelmeyen kimsenin tanımadığı bir gruptu.
Pasoligi yoktu biliyorsun.
Pasoligi yoktu. Resmen olay çıkarmaya gelmişlerdi o gün ve sahaya atladılar. Sahaya atlayacak da bir durum da yoktu. Öyle bir abi gerginlik sen, de yoktu.
Beşiktaş
maçında. Bu maçta da resmen planlı programlı gelmiş, maskeyi de almış yanına. Yani sahaya girmek abi için. Sen, tanınmamak sen, için maske de almış yanına.
Olarak, buna maske, göz yumdun abi.
Abi şöyle söyleyeyim sana. Bunlar tribünlerde de aynı şekilde maskeli duruyorlar zaten. Yani, tribün şey diyorlar, konuştuğumuz oradaki yetkililerle işte Fenerbahçe yöneticiler. Merdivenlerin hepsinde özel şeylerle, güvenliklerle doldurmuşlar merdivenlerde. Ama düşün, Pendik Spor maçında daha iyi. Pendik Spor maçında stadın içerisinde biz diyor tamam yürürken, yani bu şeyde 1907 hocalarla polise karşılaşıyorduk yani. Tabii orada canım. İnanılmaz bir güvenlik. Pendik maçı ya.
İstanbul'da
yani,
hiçbir yerde, hiçbir statta böyle bir olay yaşanmaz. Yok,
Pendik
abi.
Maç hani diyelim ki Galatasaray Fenerbahçe maçı olur, yol güvenliği olur.
Değil ya.
Pendik Spor maçında öyle bir güvenlik önlemi alıyorsun. Fenerbahçe Trabzonspor maçında olaya davetiye çıkarıyorsun. Ya bak sen... ben sana şunu söyleyeyim. seçim öncesi belki bir şey yapmıyorlar ama ben Trabzon valisi ve Trabzon Emniyet Müdürü'nün kesinlikle görevden alınacağını düşünüyorum. Yani mutlaka devlet büyüklerimiz bunu bir kenara yazdı ama mutlaka bunların görevden alınacağını
canım,
düşünüyorum.
Ya bu güvenlik zafiyetini
ya üst sen yarattın yani. Şöyle söyleyeyim. Ya bir de ayrı bir şey var. Ya diyorum ya kızıyorum. Niye kızıyorum? Ya ben de Karadenizliyim. Ya ben de Giresunluyum. Tamam mı? Ama Trabzon'da yani herhangi bir ülkenin yerinde bir takım 3 saat boyunca tamam mı? Soyunma odası koridorun soyunma odasında niye bekler ya? Neden bekler yani? Bunun önlemi neden niye bekler? Hepsi bak konuşuyorsun futbolcularla can güvenliğinden endişe ediyorlar futbolcular. Şimdi düşünsene rezil olduk ya dünya basında. Dünya bak bugün Jiku'nun açıklaması var. Lekibe açıklama yapmış televizyon programında. Sunucu şunu soruyor. Bak yabancı basının veya yabancı kamuoyunun bakış açısını söyleyeyim size. Diyor ki biz diyor Osayi'yle diyor başlayın kavga ettiğini gördük. Ama sonradan baktık ki futbolcunun can güvenliğinin tehlike olduğunu anladık diyor. Olayların tamamına baktığımız zaman. Bak yani yabancı kamuoyu bu şekilde bakıyor.
Tabii bir de Fransa ile Türkiye'nin ilişkileri iyi değil abi. Oradan da Türkiye'nin her türlü açığını yakalamaya çalışır, kaşır.
Şöyle söyleyeyim, o açığa bulmak değil. Mesela Cicu çok güzel konuşmuş. Diyor ki her yerde olabilir bu olaylar diyor. Ama diyor, tamam mı? Yani oradaki şeylerin artık futbolunda diyor, yani bunun bir oyun olduğunu artık bilmeleri gerekir diye güzel de bir açıklama yapmış.
Maç bitti. Ben tweet attım. Tamam mı? Tümer Metin aynısını söylemiş. Çok da tepki oldu bana da ona da. Ya kardeşim niye sağ içinde seviniyorsun? Soyunma olsa girseniz. Hatta ben şey yazdım. Rüştü Reşber, Ergün Pembe, Tayfur Avuççu olsaydı deneyimliler, tecrübeliler Trabzon'u da biliyorlar. Takımı içeri sokarlardı. Sonra dediler ki kardeşim ne alakası var? İlk maçta Uğurcan sevindi, Trabzonspor sevindi. Maçlardan sonra oyuncuları sevinme hakkı var. Elbette ki var. Elbette ki. Bunu ben de biliyorum. Tabii ki de oyuncular sevinmeli. Sağ içinde olan sağ içinde kalın. Bu bir spor. Kazanan sevinmeli. Ama ben şundan dolayı söyledim buna. Trabzon'da 2 kere 2 4 değil abi. Ben 1999'dan beri bilfil Trabzon'a deplasmana gidiyorum. Tamam maçlara gidiyorum. Abi şu kadar bak. 5-0'lık maç vardı hatırlar mısın? Beşiktaş Trabzonspor'u yenmişti. O maçta geride kalmıştı. Bu kadar taş attılar bana. Bu kadar. Yanıma geldi. Bana gelse öleceğim. Trabzon'da ben 99'a başladım. 70'lerin sonundan beri, 80'lerden beri, 85-90'lardan beri maalesef bu olaylar var abi. Az var, çok var. Bir sürü maçlar yarıda kaldı. Bir sürü maçlar tabii. Bitemedi. Sahaya taraftarlar girdi, kavgalar çıktı, hakemler dövüldü. Hakemler soyunma odasında hapsedildi.
Evet.
Döner bıçaklar bilmem neler. Maalesef ve maalesef.
Formalar yakıldı.
Formalar yakıldı.
Galatasaray forması yaktılar.
Otobüs kurşunlandı ya. Otobüs kurşunlandı tam virajda. Şoföre gelse ölecek bütün takım. Şunu anlatmaya çalışıyorum abi. Trabzon'da maalesef 2 kere 2 4 değil. Trabzon insanı da inanılmaz bir travma var abi. Tamam travma var. Beyaz yakalı olsun, okumuş olsun, bilim insanı olsun, doktor, profesör olsun. İşte sen az önce ağır ceza hakimi dedin. İşin içine Trabzonspor ve özellikle Fenerbahçe girdiği zaman maalesef ve maalesef lütfen arkadaşlar Trabzonlular yanlış anlamayın sağlıklı düşünemiyorlar. Hatta o anda o adrenalinde.
Düşünmesi gerekiyor.
Abi elbette. Ama düşünemiyorlar.
Hayır abi.
Ben de şu deneyimden yola çıkarak.
Bak, sen bir
hemen bitireyim. Hı. Şu deneyimden yola çıkarak zaten onu söyledim. Ya dedim keşke soyunma odasına soksalardı da oyuncular, deneyimliler, yerliler, liderler orada sevinselerdi. Tabii ben de biliyorum abi. Trabzonspor Kadıköy'de sevinmiş. Senin de sevinmeye hakkın var. Galatasaray'ın yan Galatasaray sınırında sevin. Galatasaray Fenerbahçe sınırında sevinsin. Bunlar gayet doğal. Maalesef Trabzon'da 2 kere 2 4 değil abi.
Ya bir de şey var mesela dün yine Ali Bey açıklama yapıyor. Diyor ki taraftarlarımız niye tutuklandı diyor. Tamam mı? Niye bu diyor ilk kez sahaya giren taraftarlar tutuklanır mı diyor. Burada diyor görev yapan hakimler işte veya işte savcılara falan da aslında göndermede bulunuyor veya biraz şeyli konuşuyor. Diyor ki üzerindeki formaları çıkarsınlar diyor. Ya kardeşim adam kuralı uygulanmış. 6222'de zaten bu cezalar var. MAPA uygulanmıyor bugüne kadar zaten. Çok fazla uygulanmıyor. Normalde bu var. Tutuklama şeyi var. Ya sen tutuklarsan biri daha yani bu cezayı oradaki adamı girdiği zaman tutuklayıp aynı zamanda ömür boyu kardeşim spor müsabakalardan men et. Tamam mı? O zaman bir dahaki maça yapmasın. Bir yap. Şimdi ne yapıyor? Bakıyorsun şimdi Trabzonspor başkanına basın toplantısını. Yanında siyasiler var ya. Tüm partilerin siyasileri. Siyasetin ne işi var abi şeyde? Futbol maçıyla ne ilgisi var bunun? Yani tüm partilerin siyasilerin yanına toplanmışsın. Açıklama yaptırıyorsun. Ne ilgisi var abi? Yani ne ilginiz var? Yani gidip onlara da konuşma yapıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki arkamızda bizim siyasi güç de var. Biz istediğimizi yaparız. Tarafta sahaya girsin. Futbolcuyu dövsün. Tamam mı? İşte adam ya ben ilk defa gördüm. Sen şahit oldun mu? Korner bayrağının ucu sivri olur mu ya? Korner bayrağının ucu sivri.
O ucu muydu? Ucu altı mıydı? Ya çimene gelen. Çimen. O çimene
ama şey. Ama o kadar sivri olmuyor diye biliyorum ben. Hani daha şey oluyor. Yuvarlak oluyor.
Siz de biraz şey olmuşsunuz abi. O kadar da değildir ya.
Ama
ya, sivri. Zannetmiyorum abi. Ama ya bilemeyiz abi ya. Hiçbir şey şaşırmıyoruz da.
Şaşırmam.
Hayır, ben hani onu bilerek yaptılar diye söylemiyorum ama ben ilk defa şahit oldum. Yani korner bayrağının ucunun o kadar sivri olduğunu. Yani zaten o da tutuklanıyor biliyorsun. Onu tutan.
Ya inanılmaz.
Onu tutan taraftar da tutuklanıyor. Ama dediğim gibi ben çok şaşırdım. Yani siyasiler basın toplantısı düzenliyor ya.
Üç büyükler devam ediyor.
Üç Büyükler programında Radyo Gol'de Anne Ağacı Küçük İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber hem YouTube kanalında hem de Radyo Gol'de ortak yayında beraberiz. Yine olayları konuşuyorduk. Sen son olarak bir şeyler söylüyordun İrfan.
Ya şöyle söyleyeyim, orada yine dedim ya, siyasilerin ne işi var orada? Yani bu Trabzonspor'u ilgilendiren bir basın açıklamasında tüm siyasi o ilde görev yapan tüm siyasiler de yanına alıp işte bir gövde gösterisi şeklinde. Hani belki de verebilecek, Türkiye Futbol Federasyonu ceza verecekse de hani bu cezayı minimum indirmek için yapılan bir şeydi. Genellikle de böyle oluyor zaten. Yani Trabzonlarda siyasiler devreye bir şekilde giriyor. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi çıkıp orada bir belediye başkan adayı, Türk mahkemelerinin verdiği karar var ortada. Yargıtay tarafından onanmış bir karar var. Her iki Güzide Kulübü, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şike suçlamasında bulunuyor. Kendisine tavsiyem, iktidar partisinin, AK Parti'nin belediye başkanı adayı, kendisine tavsiyem, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Temmuz'da Fenerbahçe Kulübü'ne gönderdiği yazıyı bir okusun.
Sence o açıklamayı niye yapıyor?
Siyaset oy almak için, kazanmak için. Ama şunu söyleyeyim ama. Sen orada Trabzon'da seçimi kazanmak için o hareketi yapıyorsun ama bir taraftan da tüm partinin, kendi partinizin ülke genelinde bütün seçimini etkileyebilecek bir sözü kullanıyorsun. Sen orada sadece yerelde Trabzon'u kazanırsın ama bir ülke genelinde belki çok fazla kendi partine zarar verecek bir açıklamayı yapıyorsun. Cumhurbaşkanının gitsin şeyi okusun ya. Cumhurbaşkanının internet sitesine açsın. Cumhurbaşkanının internet sitesinde orada Fenerbahçe 3 Temmuz'da bir kumpas kullandığı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklaması var. Fenerbahçe burada süreçte mağdur edilmiştir ve FETÖ'nün kumpasına karşı dimdik durmuştur sözü var. Sen çıkıp hala orada şu açıklamayı utanmayarak yapıyorsun yani. Daha da ağır ifadeler kullanacağım ama yani burada kullanamıyorum ama gerçekten utanmazlık yapıyorsun yani. Gerçekten Türk orada şey diyorsun, UEFA bilmem ne kadar. Ya o zaman sana sorarlar, bak bunu savunuyorsan o zaman daha değişik sorular sorarlar sana. Derler ki Ergenekon'u, Balyoz'u, işte bilmem diğer o bütün operasyonları kumpas olarak değerlendiriyorsun. Öbürüne gelince de şike yaptı diyorsun. O zaman onu da sorarlar sana. Ne cevap vereceksin o zaman? Ne diyeceksin? Sırf orada Trabzon'daki işte seçimi kazanmak için şey, şirin gözükmek adına iki tane Güzide kulübü şeyde suçluyorsun ya. Ve ben keşke federasyon başkanı yani çıkıp şunu söyleye bak. Federasyon yok ortada da zaten. Türkiye Futbol Federasyonu hem Beşiktaş, zaten Beşiktaş da cevap verdi ona. Gerçekten çok da güzel cevap verdi. Soruşturmayı da
İstersen önünde de bilgisayar var. Onu da açarsan Beşiktaş kulübünün açıklamasında hem yorum yapıp hem de açıklamayı da okursan İrfan. Böyle enteresan konular abi. Bir de şöyle bir şey var abi. Bir yanlış var, bir hata var. Bir hatalar silsilesi var. İnsanlar nasıl bunları savunuyor inanılır gibi değil. Bak, bunları savunursan ve savunmaya çalışırsan ve devam edersen ilerleyen süreçte bundan yine olacak abi. Olacak ya. Sen şimdi Trabzonspor'a kaç maç ceza vereceksin? Ben merakla bekliyorum abi.
Şimdi şeye geldim. Diyor ki şeyin Trabzonspor'un açıklamasına bir dakika.
Yani inanılır.
Siyasi ikballeri doğrultusunda
Kulübümüzü tehlikeli polemiklere çekmeye çalışanlara bu fırsatı tanımayacağız. Kulübümüzle ilgili yapılan isnadın hiçbir maddi ve hukuki dayanağı yoktur. Önemine binaen belirtmek isteriz ki bu söyleme sebebiyet verenler yapmış oldukları kumpasın bedelini Yüce Türk yargısı önünde sanık sıfatıyla yargılanmak suretiyle ödemektedirler. Bak çok önemli söylüyor bunu. Bunu şeyde söyledi. Bu yargılama neticesinde alacakları cezalarla şanlı tarihimizi lekelemek isteyenlerin kamuoyu tüm çıplaklığıyla öğrenecektir. 2011 Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş'ın hakkıdır. Tıpkı Fenerbahçe'nin hakkı olduğu gibi. Bu haksız ve hukuka aykırı isnatlar sebebiyle her türlü hukuki ve ceza yollara başvurulacaktır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki yıllardır beklediğimiz 2010-2015 sezonu Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş'ın hakkıdır. Herkes bilmediği ki o kupayı almak için sahaya çıkıp her zaman olduğu gibi şerefimizle mücadele edeceğiz. Ya sen bir
bak, İbrahim Akın'la İskender oynuyor. O dönem onlar hapse girdi biliyorsun.
Evet, Serdar Adalı da.
Serdar Adalı, Ahmet Ateş, Tayfur Avuççu.
Bütün duruşmalara gittim.
Ben bize dün gece saat 3.30-4 böyle savur vakti önüme düştü şeyi, maç özeti 6 dakikalık. Evet. Yine izledim maçı. İbrahim Akın bir penaltı golü atıyor. Bir tane asist yapıyor. İskender Alın da penaltı yaptırıyor. Bu adamlar sonra o maçtan dolayı hapse giriyor abi. Alın mı? İbrahim Akın maçın adamı seçiliyor bu arada. Bir tane topu direkten dönüyor. Yani düşünsene, maçta oynuyorsun.
İyi dön.
Penaltı golü atıyorsun. Asist yapıyorsun. Bir topun direkten dönüyor. Diğer oyuncu da penaltı yaptırıyor. Ve bir tanesi İbrahim Akın direkten dönüyor. Penaltı golü atıyor. Asist yapıyor ve maçın adamı seçiliyor. Diğeri de penaltı yaptırıyor. Ve iki oyuncu bu maçtaki performanslarından dolayı ya da maçı sattığını iddia edip ileri sürüp bu iki adamı hapse atıyorsun. Bak,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını da okuyayım. Bu sürecin hem en canlı şahitlerinden ve hem en büyük mağdurlarından biri hiç şüphesiz Fenerbahçe'dir. FETÖ'nün yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Ya senin liderin Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki FETÖ'nün yargı marifeti Türk futbolunu dizayn etme girişimi Fenerbahçe camiasının dik duruşuyla sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Sen neyi savunuyorsun? Neyi savunuyorsun? Bunu savunuyorsun bak yani. Yani ya bunu savunuyorsun sen. Yani söylenecek başka çok söz var da kalsın şimdi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın da 2010-2015 şampiyonluğun Süper Kupa sınıfında oynarken de aslında davet edeceksin, onu da izleyecek yani, açık söyleyeyim. Yani. Gitsin izlesin orada. Yani orada Trabzon'da bak, sen ancak Trabzon'da yerel olarak siyaset yaparsın. Net bir şekilde söyleyeyim. Sen ileride sadece Trabzon'da mı, yani diyelim ki belediye başkanı adayına koydun. İleride diyelim ki daha bir bakçı olduğun zaman tüm ülkeyi kucaklayıcı, tüm ülkeyi kapsayıcı bir siyasi figür nasıl olacaksın? Olamazsın. Sen bu açıklamanla onu yapamazsın. Sen tüm şeyi kucaklayacaksın. Tamam, Trabzon haklarını savunabilirsin. Trabzon haklarını savunurken milyonlarca taraftarı olan iki camianın camiaya laf söyleyemezsin.
Abi haklarını da savunabilirsin, yorumunu da yapabilirsin. Haklıya haklı, haksız haksız diyebilirsin, demelisin de. Ama sahaya giren taraftarı savunmak, olayı meşrulaştırmak bir defa tamamıyla skandal. Yani tamam, İrfan'ın yaptığı taraftarı hareket, evet bir provokasyon. Tam tarih de olabilir. Tamam kardeşim, bunlar var diye sahaya taraftarı mı girmesi lazım abi? Ne alakası var ya? Böyle bir rezillik olabilir mi? Mesela Egemen Korkmaz benim de çok sevdiğim bir dostumdur, arkadaşımdır. Ama Egemen, sen saha içine gidiyorsun, sen teknik direktörsün, antrenörsün, sen Fenerbahçe'de oynamışsın, milli takımda oynamışsın. Hadi Fenerbahçe oynamadın varsay, ya da oynadın ama oynamadığını varsay. Sen antrenörsün abi, sen orada yapıcı olacaksın, milleti ayıracaksın. Sen rakip takımın oyuncusuna, ki rakip takımın oyuncusunu ben burada savunmuyorum. Maçın başından sonuna kadar, maç sonrası, maç bitmiş halen işte hamsi işareti yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ama ona rağmen abi sen o çocuğa gidip niye vuruyorsun abi?
Tabii.
Vurmayacaksın abi. Vurmamalısın ya.
Ya bak, zihniyet
ya, böyle bir şey olabilir mi abi?
Zihniyet niye değişmez biliyor musun? Bak şimdi yine şey, Trabzonspor Trabzon Barosu'na bağlı avukatlar yapılan hukuksuz tutuklamalara karşı adliye önünde eylem yapıyor. Siz böyle olmaya devam edin. Bundan sonra da artık bir noktadan sonra daha ciddi olaylar yaşanmaya devam eder. Ya haksız tutuklamaya karşı eylem yapıyor ne demek ya?
Şimdi
ya ne yapacak adam, gidip illaki şey olmasa haklı olması için ne olacak, şey mi olacak yani, illaki bir futbolcunun bıçaklanması mı lazım veya darp edilmesi lazım, daha ciddi olaylar yaşanması mı lazım yani?
Ya Trabzonspor kulübünün şunu yapması lazım abi. Gidecek kardeşim, biz bu maçta o da olsa bu da olsa talik de olsa bilmem ne de olsa benim taraftarım sahaya girdi abi ve elinde bıçak vardı, keskin bıçak, kelebek ve davul tokmağı ve rakip oyunculara saldırdı, saldırmaya çalıştı ve bu olayları yarattı, bizi zor durumda bıraktı, Avrupa'ya dünyaya rezil olduk, bize kardeşim en ağır cezayı verin diyecek, diyecek abi. Fenerbahçe diyecek ki kardeşim biz sevindik, evet sevmemiz en büyük hakkımız vesaire, ama taraftan sahilde birçok oyuncumuz kendini savundu, savunmak zorunda. Ama Osterwold'e de yerde yatan taraftara o anda kontrol altına alınmış. İki tane üstünde taraf bir güvenlik var. Ona rağmen gidiyor tekme atıyor kafasına. Yani öldürebilir de. Orada Osterwold'e ceza verin. İrfan'a da biz kendi işimize cezayı vereceğiz. Bunu diyecekler ki, diyecekler ki bir çözüm olsun, problemi ortadan kaldım, bir de samimiyetlerine inanalım abi.
Ya bir de şöyle söyleyeyim, şimdi Sayın Ertuğrul Doğan yine şey dedi, yani sahaya giren taraftar hani dedi ya, biz de onun bir olay gelseydi başına işte ailesine ne söylerdik dedi. Tamam, doğru. Yani kimsenin başına olay gelmesini istemez ama.
Fenerbahçe'nin oyuncular bıçaklansa da biz kime ne anlatacaktık abi?
Emre Kartal dediğim gibi 7-8 kişi tarafından dövülüyor çocuk ya, 19-20 yaşında. 7-8 kişi tarafından. Görüntüleri izleyin, görün yani. İsmail Kartal düşün, antrenörsün, oğlun dövülüyor. Soyunma odasına girmişsin. Oğlunun başında şey var, kaburgasında çatlak var. Ne düşünüyorsunuz? Ne diyeceksin Ertuğrul Bey? Ne diyeceksin? İsmail Kartal'a mesela, ona bir şey olsa, o çocuğa bir şey olsa ne olacaktı?
Rezillik.
Yani ne diyeceksin? Ondan sonra diyeceksin aile, halen savunmaya çalışıyorsunuz ya. Yani savunmayın kardeşim ya. Deyin ki evet tamam, ceza verdik. Evet zaten fazla yapmayacaklar ha, ben sana söyleyeyim. Fazla yapmayacaklar zaten. Yani tamam adam tutuyor, bir şey yok olayda. Ne olacak? En fazla 15-20 gün yatarsın çıkarsın. Zaten bunun şeyi yok. Hani çünkü hani bir zarar vermem için. Diyelim ki 2 yılın altında benim bildiğim bir ceza davası. 2 yılın altında zaten yatanım yok zaten şeyin, tamam mı? O yüzden zaten fazla yapmayacaklar. Ama halen bunları savunup, halen olayları savunup, tamam mı? Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Bunlar kahraman oluyorlar. Çünkü hakemi döven adam, çocuk da çıktı 16 yaşında bile, 17 yaşında bile. Ben o maçtaydım. Gitti Volkan Bayarslan'ı dövdü. Hani vurdu, yumrukladı falan. Bir gün sonra kahraman olarak çıkardılar. Yine avukatlar söyledi. Ne oldu? Olaylar bitmiyor.
Abi cezayı vermezsen,
işte devam tamam, eder.
Cezayı yaptırımı vermezsen, yapmazsan, 5 maç vereceğine 2 maç verirsen, 10 maç vereceğine 3 maç verirsen, bunlar olur ve olmaya devam eder. Bu kadar basit
bir
abi.
Bir de artık bu olay sadece Türkiye sınırları içerisinde yaşanan bir olay olmaktan çıktı. FIFA Başkanı Infantino'nun açıklaması. Yetkililer gerekli cezaları versinler. Dünya Uluslararası Futbolcular Birliği Sendikası'nın yaptığı açıklama artık bunun tamamen yerel olmaktan çıkardı ve bunu uluslararası bir boyuta taşıdı.
Kardeşim Ankara Gücü Beşiktaş maçında sahaya taraftan girdi. Josef kendini savundu. Josef de öyle şey yapmadı. Yani düşene de vurmadı yani. Evet. Josef orada ceza verdi. Ama büyük skandal. Sen o maçta Josef'e ceza vermesen, Ankara Gücü'ne böyle hak ettiği cezayı versen, bir sene sonra Ankara Gücü Başkanı sahaya girip hakemi dövemez abi. Sonra o hakemi dövüyor. Bir hafta sonra da İstanbulspor sağdan çekiliyor. Bak nasıl silsile değil mi? Cezayı vermediğin zaman nasıl arka arkaya geliyor?
Tamam işte o yüzden diyorum. Ben de diyorum ki ver cezayı. Ver gerekli cezayı. Bir daha orada sahaya ne İstanbul'da girmeye cesaret edebilsin, ne Trabzon'da, ne Ankara'da, ne İzmir'de taraftar şeye girmesin. Onun bir sonraki süreçte başına gelebilecek şeyleri öngörebilsin. Ama diyor ki kardeşim, nasıl adam şunu da söyledi ya, Trabzonspor için şeye girdi diye. Trabzonspor için dedi. Ben yani şimdi tamam, ailelere de geçmiş olsun diliyorum, açık söyleyeyim yani. Tabii kimse kendi çocuğunun orada gidip hapse düşmesini istemez. İşte bir cezaevine girmesini istemez. Yani o da diyor ki ben Trabzonspor için girdi. Ha, bak bunu tamam. Söylemek olmaz.
Tamam, yani tamam, hapiste de Trabzon için yatacak abi o zaman.
Öyle olmaz yani, Trabzonspor yani. İçin girdi.
Hayır mi? Böyle bir şey olabilir mi abi? Sahaya giriyorum, Trabzon için girdim. Abi girdim, bunun bir yaptırımı olması lazım.
Bir de şöyle
bir cezası var.
O sahinin pozisyonunda ilk şeydi, çocuk maskeli, çocuk yumruğu atan ilk o. Yani görüntüyü izlerseniz ilk o sahayı vurmuyor. İlk yumruğu sallıyor.
Abi zaten bir şey söyleyeceğim. İlk yumruğu futbolcu vursa da bir şey diyemezsin ki. Ona doğru koşan bir taraftar var. Vurmaya geliyor. Kendini savunmak için vurursun abi, ne olacak yani?
Bir de ikinci...
Orada bir şey diyemezsin ki adama. Ya şey mi diyeceksin? Ya önce sen bana vur, nefsi müdafaa, ben sana sonra vurayım mı diyeceksin? Adam koşa koşa geliyor, yardır yardır.
Bir de Osayi'nin ikinci pozisyonu var. Orada hani daha, o da 16-17 yaşındaymış. Genç bir arkadaşımız. Ama bazı şeyler de işte tecrübe edenerek öğreniyor. Bir daha hani yani sahaya girmez en azından. Şimdi Osayi'nin o pozisyonda da vurma şeyinde de hani burada savunma, hani birisinin şey yapmasını savunmuyorum ama oradaki görüntü yine izlendiğiniz zaman orada Fenerbahçe'nin görevli bir kadın görevli var. Biletlerden sonunda yanılmıyorsam. Çocuk ona doğru yöneliyor. Osayi ondan dolayı vuruyor. Yani görüyor onu, ona doğru. Çocuk hatta kadın böyle geri çekiliyor, böyle yapıyor. Sonra Osayi ona doğru vuruyor. Yani o yüzden bence burada en başta yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için, yani yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için yetkililer sorumludur. İki kulüp arasında zaten bir gerginlik var. Böyle bir olay çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu, daha önce yaşanmış olaylardan ortada. Yani sadece bir kez olan bir olay değil bu. Trabzon deplasmanı defalarca olan bir olay. Dolayısıyla bunun önlemini almıyorsunuz. Dediğim gibi saha içerisinde polis olması lazım. Hatta bir tane fotoğraf var. O da
az önce şimdi bana Trabzon'da bir arkadaş bir mesaj atmış. Yani WhatsApp'tan okudum. Yok, sana sallamıyor. 3-4 kişi onu aramış. Benim ortak arkadaşımız olduğunu biliyor. 3-4 tane Trabzonlu aramış. Atakan Fenerbahçe çok okşuyor demiş. Ya inanılmaz ya.
Yok, sen burada gerekeni söyledin.
Abi evet. İnanılmaz. Ya halen şu anda şeyi anlatmaya çalışıyorlar, biliyor musun?
Yani haklı olduklarını.
Haklı olduklarına. Ya sahaya taraftar atlamış. Ya
şöyle söyleyeyim. Bence burada haklı haksızdan ziyade bence bir numaralı sorumlu açık ve net. Program başlangıcında söylediğim gibi Trabzon Valisi ve Trabzon Emniyet Müdürü.
Tabii. %100.
Bunlara zemin hazırladılar. Diğer taraftan ya bakıyorsun zaten maçın düdüğü çalmadan evvel ortamın gergin olduğu yaklaşık 10-12 yıldır Trabzonspor ve Fenerbahçe camiası arasındaki tansiyonun ve gerginliğin
90'lardan beri abi. Trabzonspor şampiyonluğa giderken iki defa şampiyon oluyorken Fenerbahçe şampiyonluğu aldı.
Yani 2010-11 sezonuyla bu pik yaptı.
Tabii.
Defalarca kez olay yaşandı. Kaldı ki yani bu da olay yaşanabilecek potansiyel bir maçtı.
Tabii. Yiyeceksin abi orada.
Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede alınması gerekiyordu. İlk yarı tertemiz bir maç yaşandı. İyi oynayan taraf Fenerbahçe 2-0 önde kapattı. Daha sonra skoru 2-2'ye getiren sebeplerden bir tanesi aşırı gerilim. Neredeyse yani Galatasaraylılar kızmasın, kusura bakmasın. Sulu derbi kadar neredeyse o noktaya gelen yabancı madde sahaya atılması, hakemin buna müsaade etmesi ve nitekim de taraftarın o gösterdiği reaksiyon ve hakemin buna göz yumması sonrasında 2-2'ye geldi maç. Şimdi o noktadan sonra evet, yani Fenerbahçeli oyuncuların tahriği olabilir, hatası olabilir, provoke etmiş olabilirler 3-2'ye gelmesiyle birlikte. İşte Fenerbahçe sağ ortasında sevinmiş sevinmemiş, ben o noktada değilim. Ama iş bu boyuta gidiyordu zaten. 45 dakika boyunca, 50 dakika boyunca herkes bunu izledi, gördü. Burada bir olay çıkacağını sezdi. Ama sadece turuncu yelekli güvenlik görevlilerine, o stadın, o futbolcuların emniyetini onlara bırakmak ya onlar... resmen bu olaya zemin hazırladı. Burada bence birinci sorumlu Trabzon valisi, ikinci sorumlu Trabzon Emniyet Müdürü'dür. Bence görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. Ve Türk futbolunda biz bunu da yaşadık. Bu skandalı da yaşadık. Zaten şaşırmıyoruz. Burada zaten Türkiye Futbol Federasyonu da çok büyük bir hani basiretsizliği demeyeceğim de
Yetersizliği diyeyim.
Yani çok ya, kötüler çünkü.
Ya hayatımızda görmediğimiz tüm krizleri.
Yani sen kalkıp yani. Türkiye Futbol Federasyonu olarak ya da başkanı olarak tek bir kelime etmiyorsun. Yani ortalık yangın yeri. Bütün dünya basını, bütün Avrupa basını seni konuşuyor. Aa diyemiyorsun. Bir de kusura bakmayın ama utanmadan dün kulüplere, kulüp başkanlarına iftar daveti ve organizasyonda bulunuyorsun ya. Hala. Giden kulüp sayısı kaç? Yanlış beş. Hatırlamıyorsam 5'ti ya. 5. Yani 20'de 5. 15 kulüp seni başkanlık nezdinde senin davetine teşrif etmemiş.
O anda istifadersin biliyor musun? Ya artık, 20 kulübü çağırıyorsun, 5 yani, tanesi gidiyor ve sana sen
neyi bekliyorsunuz? Bakın yani insanlar burada
kulüpler arıyor telefonla. Yani. Gelin diyor. Tüm kulüp başkanları ya, arıyor. Gelin abi, şey diyor.
Burada insanlar yanlış anlamasın. Yani haklı haksız demiyor. Yani Fenerbahçe haklı, Trabzon haksız ya da Trabzon haklı, Fenerbahçe haksız demiyorum. Ama bu olaylara net bir şekilde zemin hazırlanmış ve biz bu skandalda yaşadık. Ha, artı açık konuşmak gerekirse bence Fenerbahçe'de iki futbolcunun çok net bir şekilde ciddi bir ceza alması lazım. Bir bence İrfan Can, bana göre çok yakışıklı hareketler. İrfan kaleci Can, İrfan Can, eğri bir hayat. İkincisi de Osterwolde.
Ya Osterwolde ceza, şöyle söyleyeyim, Osterwolde ceza çünkü yerdeki adama hani tekme atıyorsun çünkü ciddi biliyorsun.
Bir de ilk hamle neredeyse o.
Yok, ilk hamle değil, ondan önceki şey var orada, arkasından gelip ensesine vuruyorlar. Yani o ondan sonra olan olay. Yani çünkü görüntünün sabit. Şimdi sadece o pozisyonu görüyorsun. Mesela şimdi Osayin'de mesela yerdeki adama yumruklama şeyini sadece onun üzerinde zaten Fenerbahçe güvenlik görevlisi var. Aslında belki yumruk bile de gelmiş olur çünkü o da aslında onun üzerine şey yapmış durumda. Ama dediğim gibi yani bana da göre mesela Osterwolde'ye ceza gelebilir. İrfan Can Eribeyat hani gerginlikten dolayısıyla hani gelir mi bilmiyorum ama sadece gelirse de Osterwolde'ye gelmesi gerekiyor. Diğer
abi İrfan Can'ın da gelmesi lazım. Niye şöyle bir şey şeylerde maç bittikten sonra dahi akıllanmıyor. Hani böyle bir olay yaşanmış. Sosyal medyada yani Fenerbahçe'de forma giymiş. Hatalı hatasız o an itibariyle. Ama sen kalkıp işte Trabzonspor antrenörü, eski milli futbolcu, Fenerbahçe eski oyuncusu, Egemen Korkmaz'la alakalı paylaşım yapıp haddini bildirdik gibi bir mesajda bulunamazsın abi. Sen kimsin ya? Sen kimsin abi? Sen kim kimsin diyorsun? Abi? Egemen Korkmaz'a diyor ya.
Kim diyor?
Saldır. İrfan Can paylaşım var.
Yani.
Saldırdı, haddini bildirdik falan.
Ne demek abi?
Sen kimsin abi?
Ne demek evet. Çok
sen
yanlış.
Sen dünkü çocuksun.
Çok
ya.
Yanlış tabii.
Orada yanlış onu söyleyeyim. Ya bir de şunu söyleyeyim.
Yaz ben İrfan Can Eğilibayat yalnız geldiği günden bu yana maç içinde, maç sonrası tribünler, böyle jest mimikler, bu tarz ve buna benzer hareketler gördüm ben İrfan Can'da. Yani bunlar, şey bunlara çok müsait bir çocuk.
Yani şimdi Mert Hakan aylarca konuştuk ya. Abi kusura bakma da atıyorum Mert Hakan niye bunları yapıyor bence? Çünkü Galatasaray istedi. Ya Türkiye'nin iki büyük kulübü ya Mert Hakan'ı istedi. Bak Mert Hakan dahi İrfan Can'ın yanında bence daha masum.
Mert Hakan sakin.
Sen kimsin abi İrfan Can?
Bir de Mert Hakan Trabzon'da hiçbir şey yapmadı abi.
Hiçbir şey yapmadı
hiçbir
adam
şey
yapmadı. Ya.
Bir de hemen içeri girmiş galiba değil mi?
Mert Hakan çok sakindi. Hiçbir şey yapmadı. Evet, hatta şey yapmadı. Şöyle söylüyor. Şimdi Sayın Ertuğrul Doğa diyor ya. Yedek kulübesinde diyor bakış yapıyor tribünde diyor. İşte diyor havalimanında eli cebinde diyor duruyor diyor. Havalimanında eli cebinde gidiyor. Onun ne anlama geldiğini biz biliyoruz diyor. Ya ne yapacak adam şimdi? Havalimanından çıkarken ne yapacak? Mert Hakan tek dikkatlice izledim bir şey yaptı mı diye. Yok. Hani gergin. Sadece gülüyor. Adam hani yedek kulübesinde.
Mert Hakan'lık hiçbir şey yok abi.
Yok tamam. Abi. Yani, şimdi Mert Hakan son dönemde ön plana çıktı ya. Şimdi Trabzon kamuoyunda Mert Hakan üzerinden onu niye getirdiniz buraya? Abi getirme. İstediği yere götürün.
Bak Pendik maçında eleştirdik abi. Yaptığı hataları dile getirdik. Söyledik.
Evet, söyledim.
Ama Trabzon'da çocuk hiçbir şey yapmadı abi.
Hiçbir şey yapmadı. Yapmadı. Onun üzerine gitmeye çalıştı.
Zaten Mert Hakan da şöyle yani önündeyse ki zaten orada zaten olaya girseydi Mert Hakan bütün yali ona kalırdı zaten.
Evet evet.
Bütün yali ona kalırdı.
Ya zaten yedek kulübesinde de o bir görüntü var ya İrfan Can yapıyor zaten. Evet. Orta işareti orta yapıyor. Abi, Mert Hakan İçeri giriyor, gülüyor.
Gülüyor. Abi sen
o da yapmıyor yani.
Sen niye olta yapıyorsun abi İrfan Can ya?
Yani hayır bir de bak yedek kulübesindekini de o an küfür ediliyor falan filan ne bileyim yani. Ama maç bittikten sonra olan kazanmışsın git affedersin. Arkadaşların orta sahada mı seviniyorsun? Git sevin. Hala dönüyor şeye tribünlere.
Olta
hala
yapıyor.
Giderken böyle yapıyor.
Olta yapıyor abi. Şaka gibi. Bu arada Fenerbahçe ligden çekilir mi?
Vallahi
abi biz bu yapmasak.
Bak şöyle
biz bu masalları
bak, masal değil,
20 senedir soktuk. Abi çekemezsin abi.
Bak şöyle söyleyeyim.
Sen bir kere
bak çok ciddi, çok ciddi tepki var.
Borsaya halka açık bir şirketsin. Nasıl çekeceksin bana bir anlatsana.
Bir de şöyle bir şey var. Şu anda bütün Fenerbahçe camiası, tüm Fenerbahçeliler başkan helal olsun, arkandayız bilmem ne yap çek falan der. Bak Fikret Orman aynısı oldu. Fenerbahçe maçına çık dedi. Arkandayız dedi. Bir sene sonra Fikret Orman'ı gönderdiler.
Abi Yıldırım Demirel
bak, bak sezon biter. Ali Koç çeker takımı ki bence çekmez de. Çektiğini varsa uç düşünüyorum şu anda. Ali Koç takımı çekti abi ligden. 5 hafta sonra en çok eleştiren o anda herkes destek atar, destek çıkar Fenerbahçeler. 5 hafta sonra en çok eleştiren Fenerbahçeler olur abi. Kimse arkasında durmaz.
Böyle bir şey söyleyeceğim. Ligden çekme diye bir şey yok.
Ya maça çıkmaz.
Üst üste kere düşüyorsun ha.
Yok, üst üste 2 maç sahaya çıkmaz zaman bir tamam. Otomatikman bir alt lige düşüyorsun.
Okey, 2 maç ama.
2 maç evet.
Ligden çektin ama amatördesin.
Ya tam 2 maç çıkmaz.
Yanlış yani, anlama yani.
Hayır, tam 2 maça çıkmaz.
Ligden çekme dedi o zaten. Bir üst alt lige çıkıyor yani 2 maç üst üste çıkmaz.
Galatasaray maçtan sonra kaç maçlar kalıyor?
8. Hayır, Galatasaray maçında diyorum. Şu anda 8 maç var.
Hayır, onu demiyorum. Galatasaray maçından sonra kaç maç kalıyor ligin bitmesine?
Bir maç.
Ha?
Bir maç.
Bir maç mı?
Hı. Ha. Yani sen ligdeki Galatasaray maçı.
Hayır, Galatasaray.
Tabii sondan bir yap. Önceki.
Sondan bir yaptım.
Ama şunu söyleyeyim. Şimdi oradaki yani bütün kongreleriyle şimdi kiminle görüşsek bile yani camianın önünde gelen isimleri dahi hatta biliyorsun daha önce de ligi ligden çekilmeye kararında falan daha önce Yüksek Divan'dan öneri sunulduğu andan itibaren de karşı çıkan insanlarla konuştuğumuzda da hepsi diyor ki bir bu kez de oyumuzu vereceğiz diyor mesela. Yani kimin de bak Saadettin Saran'da dahil olması başkan adaylığını koyan işte Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz. Tamam hep böyle bunlar camianın önünde gelen Yüksek Divan Kurulu üyeleri. Hepsi diyor ama şimdi bu şöyle söyleyeyim yani direktlikten çekileceğiz bu şey değil. Burada bütün şeyler tartışılacak. Konu,
sonra ne olur biliyor musun? Aziz Yıldırım vesaire çıkar der ki kardeşim biz tarihin en büyük kumpasına maruz kaldık. Fenerbahçe engellendi. İşte büyük başarılara şampiyonlar gidiyordu. Otobüsü kurşulandı. Bizi hapse attılar. Ona rağmen çekilmedik. Sen bundan mı çekildin olur sonra?
Üç Büyükler devam ediyor.
Sevgili seyirciler, değerli dinleyenler, Radyo Gol'de ve ortak yayında Radyo Gol YouTube kanalında sizlerle beraberiz. İzleyenlere ve dinleyenlere selam olsun. İrfan 25 ve Alican Lakot'la beraber, Ali Hacıkçık'la beraber birlikteyiz.
Ama Ali Can da çok fazla yaşaştırdı o yüzden.
Herkes, evet, herkes Ali Can ya Ali Naci. Bir de Ali Naci ile Ali Can'ın şeyi aynı abi, tamam mı? Orada şey yapabiliyor. Bir daha bir oruçluyuz ya.
Normal
ya, oruçluyuz.
Ya, daha belki baksana. Niye baksana uyuyacak.
Aralarda sürekli uyuyacak.
Evet. Evet.
Hepimiz bir şey var üzerimizde.
Fenerbahçe çekilirse ne olur? Az önce konuşurduk. Çekilir mi?
Burada şöyle söyleyeyim.
Ali Naci dedi ki masal dedi. Sen ne söyleyeceksin?
Bak şu masal demeyelim ama çok ciddi bir şekilde bir tepki var Fenerbahçe camiası içerisinde. Ve konuştuğumuz kongre üyeleri, tüm dernekler, Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve Yüksek Divan Kurulu'nun önemli isimleri Vefa Küçük, Sait Yılmaz, eski yöneticiler... Yani bunların hepsi oraya gelip 2 Nisan'da gelip orada buna yönelik oy kullanacaklarını dile getirdiler. Ama bu şey var zaten açıklamada da belirtiyor. Ligden çekilme dair tüm şeylerin konuşulacağı bir olağanüstü genel kurul olacak 2 Nisan'da. Ve tüm kulüp de bununla ilgili çağrılar yapıyor. Yöneticiler 2 Nisan'da tüm taraftarların orada olması, kongrelerin orada olmasını istiyor. Şu ana kadar 31 bin kongreyesi aidatını ödemiş durumda. Yaklaşık 55 bin 60 bin kongreyesi var. İlk 2 Nisan'daki çoğunluğun sağlanması için aidatını ödemiş kongreyesinin yarısının olması gerekiyor. Dolayısıyla 15-16 bin kişinin orada olması gerekiyor. O çoğunluk sağlanır mı? Yani şu ortamda gözüken sağlanabilecek gibi gözüküyor. Ama karar ne çıkar? Orada tartışılacak. Az önce dediğim gibi işte artıları eksileri tartışılacak. Ligden çekilirse Fenerbahçe ne olacak? Bunun zararı ne olur? Sayın Başkan Ali Koç da şu ifadeyi kullandı. Bir alt lige düşsek de dedi. Ben dedi göreve devam edeceğim dedi. Yani bu da şu demek. Fenerbahçe'nin uğrayacağı zararı ben karşılayacağım demektir bu. Bunu da söyledi. Hani ben göreve devam edeceğim ama alt lige dedi
düşerse de dedi ben dedi göreve devam edeceğim ve bir üstlüğe çıkaracağım. Ondan sonra da görevi bırakırım. Ama süreci şöyle bakmak lazım. Yani bunun artılarını eksilerini iyi düşünmek lazım. Fenerbahçe tarihi boyunca hiçbir zaman mücadeleden kaçmamıştır. Onu da söylemek lazım. Hani biz Zafer'in Engin filmini izledik. O zamanlarda da Fenerbahçe'nin işte işgal kuvvetleri tarafından kapısına kilit vurulmuş, kapanmış kulüp, mücadeleden vazgeçmemişler. İşte 3 Temmuz kumpası olmuş. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları, yöneticilerin hepsi hapse girmiş. Bu kulübü Çinli hapise atmış. Büyük bir bedel ödemiş Fenerbahçe. Milyar TL işte dolarken değeri bir anda 600 milyon dolara düşmüş. Sadece %15'ini hissesini satarken, tüm kulübün borcu ödenirken bir anda tepe taklatmış bir kulüpten bahsediyoruz. Ama ona rağmen halen dik durmuş, sonra toparlanmış, mücadeleye devam etmiş bir kulüp. Otobüsü kurşunlanmış. Yine futbolcularının canlarına kastedilmiş. Belki de orada otobüs şarampolden yuvarlansa çok, yani belki tüm futbolculardan en az belki yarısı vefat edebilirdi. Çok büyük bir şeyin önünden geçmiş. Ona rağmen mücadeleye devam etmiş. Ama benim şahsi fikrim, yani ben tamam ne olursa olsun haksızlığa uğruyor mu Fenerbahçe? Ben şahsi düşüncem evet haksızlığa uğruyor. İnanılmaz haksızlıklara uğruyor. Bu Türkiye neredeyse yarışta hem her branşta hem futbolda hem de amatör branşlarda lokomotif görevini üstlenen bir kulüp. Ama ben ne olursa olsun mücadeleye devam etmesine gerektiğini düşünüyorum. Stantop'un indiğine sözü var. Fenerbahçe büyüklüğüne, şampiyon büyüklüğüne, kupa büyüklüğüdür diye. Onun büyüklüğü ayrı bir büyüklüktür. Belki şampiyonluğu kaybedebilir ama her şey şampiyonlukta değil. Mücadeleye devam etmesi gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin ben.
Hayır, şöyle söyleyeyim. Ama bir şey söyleyeceğim. Hakkı yeniyor dedin de son maçta Umut Bozon üstüne çıkıp kafa vururken eliyle müdahale faal var. Batshuayi'nin golünden önce faal var. Osterwolde'nin bir de o penaltı. Orada Ciko orada orada kırmızı kart var. Kırmızı kartı göstermiyor.
Atakan şöyle söyleyeyim. O maçla oynanmaması gerekiyor.
Ha tamam o başka. Tam başka. Ama şimdi o maçın oynanmaması bir kere kurallara aykırı oynatmaması lazım, anons yapması lazım, içeri girmesi lazım. Onda orada biraz şey var
Trabzon'un,
ama.
Trabzon'un birinci
denge var. Orada biraz denge var.
Trabzon'un birinci golünden önce biliyorsun sahada meşale var, oyunu durdurması gerekiyor bir.
Ya tabii. Hakem 2-2'ye getirdi. Hakem 3-2 yaptı. Kusura bakma.
Doğru. Livakovic'in de şeyi var ya. Livakovic de kusura bakmasın abi.
Tamam Livakovic hatalı ama Bardi mesela topu kendine avantaj çekecek, topun yerini değiştiriyor, yine müdahale etmiyorlar. Ondan sonra ikinci pozisyon, ikinci gol öncesi kullanılan serbest vuruşta, hani Jiko'nun penaltı pozisyonunda orada İsmail'le beraber faul olmayan bir pozisyon. Normalde Fenerbahçe topu kapıyor ve hızlı hata çıkarken, belki de üçüncü gol atacakken hata kesiyor, faul veriyor, penaltı geliyor. Yani o yüzden hakemin orada hani maçın iki kendi üçüncü golü konuşuyor herkes ama orada hani verirsin vermezsin. Yani diyelim ki faul olay derdimiz ama ondan önce konuşulacak daha çok, yani hem Trabzon attı iki golde de faul
şey var. Türkiye'de biraz şey oluyor ya, bu kurallar şeyde estetiliyor. Özellikle maçın yarıda kalması hususunda estetiliyor.
Artı
şey, muhtemelen Osta, şey diyorlar. Yani ne olursa olsun maçı oynatmak için sonuna kadar zorluyorlar.
Pozisyon herhalde Fenerbahçe yarı sahası içerisinde olan bir pozisyon. Yani şey ceza, hani Fenerbahçe şey dedi yani ceza sahasına yakın bir pozisyon değil. Orta sahada geri kenarda Fenerbahçe'nin ceza sahasına yakın bir yerde olan bir pozisyon. Yani ikili mücadele. Orta sahaya yakın bir nokta. Yani ceza sahasından uzak, Trabzon ceza sahasından. Yani ondan sonra Fenerbahçe paslaşıyor, gidiyor, orta yapıyor.
Ama pozisyon devam ediyor. Trabzonspor'a geçmiyor top.
Pozisyon devam ediyor ama orada hani mesela yok bir pozisyonda şey yapıyor gibi herhalde. Yani Trabzonspor'lu bir oyuncu uzaklaştırmak isterken Fenerbahçe'ye geliyor. Yani.
Eğer Trabzonspor'lu oyuncuya top geliyorsa, dokunuyorsa o pozisyon faal olmaz zaten. Ama ben devam ediyor diye biliyorum. Hemen akabinde gol oluyor diye biliyorum.
Yok, akabinde birkaç pozisyon geçtikten sonra, yani 3-4 tane futbolcuya değiyor top. Yani Fenerbahçeli futbolcu.
Hayır, Fenerbahçe oyuncuya değiyorsa ve devamında gol oluyorsa zaten pozisyonun vardan dönmesi lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum.
Evet, gelelim Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra bir kez daha başka bir tartışma konusuna bence. Ne yazık ki futbol konuşamıyoruz. Süper Kupa finali 7 Nisan'da oynanır mı? Sence? Bilmiyoruz yani.
Bilmiyoruz.
Emin değiliz abi, güvenemiyoruz.
Ve bir şey söyleyeyim mi, Allah korusun orada güvenlik önlemleri alınmazsa falan, ya artık bunları konuşmak da istemiyoruz.
Abi güvenlik önlemi orada alınamaz.
Alınır.
Niye alınamaz biliyor musun?
Bu olaydan sonra böyle koşulmazlar.
Şöyle söyleyeyim. Urfa'da alınır abi. Hadi al bakayım İstanbul Urfa karayolunda güvenlik önlemini al. Ya
orada olmaz.
Ya Galatasaray taraftarı otobüse gidiyor. Fenerbahçe taraftarı otobüste gidiyor. Aynı uçakla gidiyor. Hadi al bakayım abi güvenlik önlemini. Ya atadıkları statta bile skandal var ya. Yerde bile, lokasyonda bile. Ya sen bunları adım adım arşın arşın düşünmen lazım ya. Karış karış bilmen lazım bu işi. Abi atıyorum. Yolda İki taraftar otobüsü yan yana geldi. Kavga çıktı. Allah korusun. Ne diyeceksin abi? Ne hesap vereceksin ya?
Yap Atatürk Olimpiyat'ta. Bir taraftan
basit bir kavgaydı mı diyeceksin abi?
Bir tarafta Galatasaray şeyi geçsin tarafta. Diğer taraftan da Fenerbahçe. Birbirlerini görmeden de stat'tan ayrıldılar işte Atatürk Olimpiyat'ta. Bu kadar basit aslında.
Ya istediğin yerde yap. Ama yani Urfa ilginç bir tercih. İstanbul yap, işte İzmir yap. Ha iki kulüp de buna onay vermiş vermemiş orada değilim ama şu yaşanan futbol iklimi, şu gerginlik, şu tansiyondan sonra gerçekten çok ciddi bir risk ya. Risk bilmiyorum evet. Yani.
Belki ertelerler.
Sen şimdi Tali. Yani çocuğun olsa yollamak ister misin abi o maçı?
Bir de Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında tur atacağını düşünememiş abi federasyon. Elenecek gibi hareket etmiş. Ya inanılmaz.
Abi şaka gibi ve ya.
Ya abi bak Premier Lig'de bile bakıyorum böyle. Daha çok zaten önemli Şampiyonlar Ligi maçlarından önce ya da sonrasında şeyler var, ertelemeler var. City'yi, Liverpool'u falan ama erteliyor.
Öyle erteleme değil. FA Cup,
Olympiakos, Yunan'da
Carling Cup falan, o tip kupa maçlarının sebebiyle erteliyorlar.
Olympiakos ve PAOK erteledi.
Yani lig oynanmıyor değil orada. Normal Premier Lig devam ediyor. Büyük takımların kupa maçları oynanıyor o hafta.
Ha, ondan dolayı
lige çıkmıyor tabii.
Ha, Şampiyonlar Ligi maçlarından dolayı değil diyorsun.
Hayır hayır.
Şey var. Mesela geçen hafta baktım mesela City'yi falan bir erteleme yazıyordu.
City ile Liverpool ve Manchester United'ın kupa maçları olduğu için.
Ondan dolayı. Devam yani mi? Neyse velhasıl kelam abi. Sen Fenerbahçe'nin üst tura çıkacağını düşünmemişsin. Ya da eleneceğini öngörmüşsün abi. Hayır, maçı o tarihe koymuşsun.
Federasyonun resmi şeyinde açıklamasında şu var ya. Temsilcimiz 1-0 yenilmesine rağmen tur atlayan. Ya niye belirtiyorsun ya? De ki tur atlayan Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz de ya. Yani 1-0 yenilmesine rağmen illaki onu da vurguluyor yani. Bir önceki şeyde de temsilcimiz işte bilmem ne tebrik etmiyorsun yani. Yani şey ki yani ajans niteliği, ajans mantığıyla yazmış. Diyor ki zaten bunu ajans yönetiyor. Kardeşim o zaman ajansı yöneten kişiyi de söylersin. Ona göre tweet atar yani. Düzeltmek zor mu bu kadar yani? Ondan sonra diyorlar ki Fenerbahçe taraftarı federasyona niye tepkili? İşte bu yüzden tepkili. Ufak şeyler aslında hani küçük bir sinek mide bulandırır misali bir. Sen o çiviz atarsa adam da der ki kardeşim bana tavrı bunların bakış açısı bu şekilde der yani. Özellikle benim temsilcimiz 1-0 yenilmesine rağmen mağlup olmasına rağmen bir üst tura çıkan Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Allah'tan dedim temsilcimizi kullanmış. Yani direkt şey de diyebilirdi, Fenerbahçe diyebilirdi yani. Yani hani ajansiliği de kullanıyor. Ajansiliği de kullandığı için. Yani ben hala bak şimdi bak sosyal medyadan şimdi bak şimdi insanlar paylaşıyor. Yani eğer ya Trabzon'un bunu konuyla ilgili açıklama yapması lazım. Çünkü otobüs ağlama Fener cezası içerisinde stat şeylerinde otobüs diyorlar ki hani bir firmanın reklamını yaptık diye. Ama bu bile yanlış bir şey yani. Çünkü orada Fenerbahçe Trabzon'da otobüs kurşunlandı. İnanılmaz bu konuda zaten.
6 Nisan'da oynanma ihtimali var yalnız. Dün galiba
7 Nisan değil miydi maçı? 6'ya
7 maçı. Nisan ama Fenerbahçe'ye bir gün daha esneklik hakkı tanımak için konferans ligi maçı öncesinde 6 Nisan'a alınması gündemdeymiş. Hatta bunu Şanlıurfa Kulübü Başkanı da açıkladı. Yani maçın ertelenmesi değil, tarihin 6 Nisan'a alınması konusunda bir görüşme var diye. Yani bakalım, dilerim kimsenin burnu kanamadan benim için önemli olana bence. İşte Galatasaray kazanmış, Fenerbahçe kazanmış. Yeter ki sahada oynansın, hak eden alsın ama dilerim ki hiçbir vatandaşımızın burnu kanamaz o maçta. Benim tek endişem o. Benim Süper Kupa finaliyle alakalı tek endişem bu. Yani şu futbol ikliminde dilerim ki daha kötü bir olay yaşamayız. Ama burada herkesin suçu ve sorumluluğu var. Net. Herkesin var.
Evet, Türkiye milli takımıyla alakalı da birkaç kelam edelim istiyorsanız.
Daha çok var ya, daha dur Galatasaray konuşmadık hiç.
Ya Galatasaray konuşalım ondan var. Sonra.
Yok ama yani tamam, alakalı konuşalım milli takım.
Tamam Galatasaray'la konuşalım, ardından en son bölümde milli takımı konuşalım. Galatasaray'la tamam. Alakalı neler söylersin, ne gelişmeler var?
Beşiktaş
konuşmayacak. Beşiktaş'a konuşmaz olur muyuz kardeşim?
Pas geçiyorsun Sayın Atakan Kurt bak tepkiler geliyor.
Beşiktaş'ı pas geçer miyiz ya?
Vallahi Galatasaray hedefe kilitlenmiş durumda. Kasımpaşa maçını gerçekten hani iyi mücadele etti, pes etmedi, geriye düştü. 3-2'den maçı çevirdi. Icardi ile alakalı zaten söylenecek hiçbir şey yok. Ya yani gerçekten zoru seviyor adam. Ya bundan haz alıyor bana göre. Çünkü bir diyalog anlattılar. Gerçekten yani kazanmayı seviyor ama zor bir noktada kazanmayı daha çok seviyor. Bu sezon İstanbulspor, Manchester United ve son olarak da Kasımpaşa maçı penaltıyı kaçırıyor. 4 dakika sonra golü atıyor. Geçmeden neredeyse. Yine penaltıyı kaçırdı. Ve akabinde 3 dakika sonra yanlış hatırlamıyorsam golü attı. Yani Hakim Ziyech çok iyi bir futbol ortaya koydu.
Hakim Ziyech çok iyi,
çok büyük bir futbolcu ama biraz gamsız.
Biraz mı? Yani. Ya sağ taraf yansa gidip söndürmez abi. Ya,
tabii canım. Hiç umur olmaz. Hani
aa yanıyor der döner gider yani. Tabii tabii.
Bizim bir meşhur bir deyimimiz var ya köy yanarken.
Tabii.
Şimdi 7 dakika abi. 7 dakikada gelmiş bak yani. Değişiklik işareti geliyor. Isınmadayken çağırıyorlar. Oyuna sokacaklar. 7 dakika sonra oyuna giriyor abi.
Demek ki Okan Buruk'a tecrübe edilsin. Bundan sonra 7 dakika önce çağırsın abi.
Yani şaka gibi. Ama tabii oyuna girdikten sonra da çok iyi bir performans.
Bir de şöyle bir şey var. Bak lafını kestim. 7 dakika geç geliyor ya. Maç gitse, kaybedilse ihale ona kalır. Tabii. Sen kardeşimiz hakimize işi çağırıyoruz. 7 dakikada geliyor. Olur. Adam 7 dakikada gelmese hemen çıkıyor. İyi oyun ortaya koyuyor. Sonra gülerek anlatıyorsun. İşte böyle abi bu futbol böyle bir şey abi. Skorda varsa
söylüyorum çok gamsız abi.
Icardi mesela penaltıyı kaçırdı.
Attı.
Atmasa ya da o son dakikalarda öyle bir performans göstermese, maç dönmese daha başka şeyler konuşuyorduk.
Tabii.
Hep skor abi.
Yani Carlos Vinicius da çok kritik bir gol attı. Eğer Galatasaray 24. şampiyonluk hikayesine hedefine ulaşabilirse bu hikayede gerçekten çok özel bir yer alır. Nasıl Akhisar, Kostas Mitroğlu geçen yıl Mitro, Adana Demirspor golü kadar o son dakika golü bence çok değerli kaldı ki geçen hafta da ben burada söylüyordum, Okan Hoca da takıma söylüyordu. Bence kalan fikstürde Galatasaray'ın en zor maçıydı. Şimdi görülen, yani birkaç oyuncuyla konuştuğumda en zor maç olarak görülen karşılaşma Alanyaspor deplasmanı. Ama tabii ki futbolda hiç beklemediğiniz yerde, hiç beklemediğiniz bir puan kaybı yaşayabilirsiniz. Ama Galatasaray hedefe hani odaklanmış, fokuslanmış durumda. Burada en büyük artısı Galatasaray'ın bence milli takım aralarını geçiyorum. Lig başladığından bu yana hiç bu kadar uzun bir es vermemişti. Rize spor maçı ve Kasımpaşa mücadelesi arasında 9 günlük bir ara var. Fiziksel olarak, mental olarak çok yorgun bir şekilde Galatasaray bu yarışı buraya getirdi. Şimdi sadece haftada bir maç oynayacak. Bu Galatasaray için çok büyük bir artı. Artı futbolu, saha içini konuşuruz.
Abdülkerim da tartışılıyor milli takımla alakalı. İşte gitmiyor ama Galatasaray'da işte
antrenmanlar
çağrıldı, katıldı.
Çağrıldı, katıldı.
Ama Galatasaray'da da Abdülkerim 3 haftadır sakatlığı sebebiyle oynayamıyordu.
Hayır, şimdi çağrıldı, katıldı ama bu konuşuluyor şeyde. Yani ben bakıyorum sosyal medyada yazıyorlar. Abi
konuşulur
işte.
Yani konuşuluyor. Çünkü burada da biraz yani nerede Türk futbolunda bana şunu söylesene abi. Yıllardır içindesin. Ayak oyununun yer almadığı bir şey söylesene Türk futbolunda. Ben sana söyleyeyim niye konuşuluyor. Abdülkerim konuşuluyor. Çünkü bence Merih Demiral'ı oraya itmeye çalışıyorlar.
Abi Abdülkerim...
Abdülkerim o yüzden tartışma
Abdülkerim
konusu oluyor.
Abdülkerim Bardakçı abi son dönemde yani inanılmaz. Bak Abdülkerim bir de o kadar kritik bir oyuncu ki abi. Hem müthiş oynuyor, müthiş savunuyor ve topla inanılmaz çıkıyor ve oyun kuruyor geriden abi.
Net.
Bak milli takım için büyük bir artı. Orada yanında Çağlar mı oynayacak, Melih mi oynayacak, kim oynayacaksa oynasın ya da Ahmet mi oynayacak, ayaksız çocuk. Şimdi onu da kanalize edecekler. Hepsinin açığını da kapatır, hepsini de rahatlatır, konfor alanı yaratır abi. Ve orta sahada sen Salih, Özcan ya da İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler'i koydun mu oraya, monte ettin mi abi? Sağda İrfan Can Kahveci falan var ya, tadından yenmez biliyor musun? Top sürük, bak eskiden milli takımda şöyle bir handikap vardı. Top rakipte olurdu, biz savunurduk, kontratakla gol yapardık. Şimdi doğru kurguyla solda Ferdi, sağda Zeki, ortada Çağlar, Abdülkerim, önlerinde Salih ya da İsmail, Hakan, Arda, sağda İrfan Can Kahveci ile oyuna hükmeden, topa hükmeden, topa hakim olan, önde de Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper'le de ön tarafta sürekli koşular, driplikler yapıp şey deplası olup oraları karıştıran bir milli takım da olabilir.
Abi şu kadroyla istediğin oyunu oynarsın. Ya.
Acayip.
İstediğin oyunu.
Cengiz atarsın, Kenan'ı atarsın, Semih'i atarsın, Can var işte Bundesliga'da oynuyor, onu atarsın. Enes iyi performans gösteriyor, onu atarsın. Yani bir sürü şey var abi alternatif.
Kenan'ı var, Orkun Kökçüsü var.
Tabii çok iyi oyuncular var abi.
İsmail Yüksek var. Bu kadroya kimler girecek o da bir tartışma.
Bence şey orta sahada merkez İsmail Yüksek Salih var ya.
Öyle yapacak. Şimdi
Salih Özcan olur.
Arda şimdi takımında oynamıyor diye Arda ile başlamaz 11 ama
Salih Özcan,
benim hayalimdeki 11'de mesela Arda Güler, Hakan Şalınoğlu, arkalarında İsmail ya da Salih ve sağ kanatta İrfan Can Kahveci abi. Niye biliyor musun? Hepsi ayakları iyi ya. Top bende kalır abi. Top bende kaldığım problem yok abi. Orada tek ön liberoyu oraya geçirebilirim.
İsmail'e bırakırsın veya Salih'e bırakırsın.
Tabii aynen öyle. Çünkü sol bekten de Ferdi gelecek. Orta sahaya sürekli giriyor.
Şeyde
o da rahatlatır.
İsmail, Salih, önden de Hakan Çalhanoğlu.
Hakan Çalhanoğlu 8 numarada daha iyi oynuyor abi. 10 numarada şimdi 2 senedir Inter'de 8 oynuyor ya.
Yalnız Arda da demişken Arda'ya ya şu evet ya, gol olsa var ya çok güzel olacaktı ya.
Vinicius'u göstermişler. Dün ikiye bölmüşler ekranı. Vinicius pozisyonun başından itibaren ayağa kalkıyor. Pas ver diyor önce. Arda'ya sallıyor. Vuruyor. Böyle hareket inanılmaz ya. Sonra Arda diye bağırıyor. Nasıl seviniyorlar abi Arda için.
Ya şey dedi ya Ancelotti maçtan sonra. Bizim için de o goldü dedi.
Gol dedi tabii.
Yani 19 yaşındaki bir futbolcunun dedi kendine çok güveniyor. O kadar emin ki kendinden dedi. 19 yaşındaki bir futbolcu oradan dedi kaleye şutu çekmez dedi. Bizde ama herhalde büyük ihtimal çok da büyük baskı var şurada. İspanya'da da Arda niye oynatmıyorsun Ancelotti diye. Hani Türkiye'de teknik adamı Jesus'a niye oynatmıyorsun diyorlar ya. Düşün Ancelotti gibi bir teknik adama İspanyol basında artık şeyi yazmış mesela. Arda'yı daha fazla izlememiz gerekiyor. Bunu gösterdi bize. Daha fazla tabii. Süre ver diyor artık abi.
Ve şöyle bir şey var abi. Orada Arda oynarsa inanılmaz bir takımda destek var. Çocuğa inanılmaz bir sevgi var. Takımda oynamasını istiyor, taraftarda oynamasını istiyor ve Ancelotti de yavaş yavaş baskı oluşmaya başladı orada.
Tabii tabii. Net. Ama yani Arda da orada 2-3 maç oynarsa sezonun geri kalanında sıkıntı yaşarsın.
Sen şimdi 18 yaşında Türkiye'desin. Kosova'dan, Makedonya'dan ya da Fransa'dan, İtalya'dan bir tane oyuncu geldi. 17-18 yaşında genç. Orta sahadan vurdu, üst direkten döndü. Oynamasını istemez misin abi?
İstersin.
Dersin ki ne oluyor dersin ya, bu çocuğu görmemiz lazım dersin yani.
Şey antrenman videolarını paylaşıyor, antrenmanda falan da inanılmaz, kendine inanılmaz güveniyor. Abi o kadar yıldız oyuncunun içerisinde her şey diyorlar ya mesela niye süre almıyor. Abi o kadar yıldız oyuncunun içerisinde yedek kulübesinde olup en azından yedek o kadroya girmesi bile çok büyük bir başarı.
Abi bu zaten şeye benzetiliyor yani hani yıllar önce söylenmişti yani Milan'dan kovulmak için önce Milan'dan teklif almanız lazım. Ya da Arda için yani Barcelona'dan yollanmak için önce Barcelona.
Mesela
Barcelona
teknik direktörü bile demiş yani en büyük şeyimiz yönetime kızıyor. Arda'yı nasıl almayız biz diye. Nasıl kaçırırız elimizden diye. Yani yönetim düşün yani.
Tabii.
Ama adam yani Ancelotti bile kabul etmiş artık yeteneğini yani. Yani Ancelotti.
Ya düşün. Zaten Ancelotti'nin kabul etmesinden öte Vinicius'un falan orada o tepkiyi vermesi zaten Arda o saygıyı kazanmış yani net bir şekilde takımdan. Hepsi sayıyor son, yani çok büyük gol, futbolcu olduğunun farkındalar bence.
Attığı gol de çok güzeldi. Yani kaleci son dakikada bu kaleciyi çalımlayıp terse sağ ayağıyla golü atması falan.
Ve orada abartılı da sevinmiyor.
Evet.
Normalmiş gibi hala.
Biraz kırgınlığı var ya oynamıyorum diye kırgınlığı
tabii,
var.
Büyük futbolcu. Güzel güzel ya oynatacaklar bence.
Ama büyük oyuncu olacak. Biraz daha mesela Arda'ya da yani çevresindeki insanların da söylemesi lazım. Yani zamanı biraz daha yani böyle
ama sayısın. Şimdi bu sene Avrupa Şampiyonası var ya İrfan yani bizim acele etmemizin onu izlemek istememizin sebebi de o aslında. Tabii. Şimdi en azından son 7-8 maç daha fazla süre verirlerse oynatırlarsa ilk 11'lerde biz de şampiyonaya daha hazır gelen bir Arda'yı görmüş oluruz ki orada oynatalım abi. Orada ihtiyacımız var adam abi.
Evet, evet, Arda'ya evet. Gerçekten ihtiyacımız var. Arda çok birçok maçta şey yapabilir yani, değiştirebilir.
Değiştirebilir ama hazır gelmesi, daha çok oynamış tamam, olması lazım. İdman, o maç ritmini kabul
etmiyor. İdman yapması bile şeydir yani. O şu anda milli takımı aldığını değil mi?
Maç ritmi başka bir şey ama.
Milli takımda var.
Var var var. Milli takımda var.
Hazırlık, bu maçta
6 ay yok. Bu,
ne?
6 ay yok.
Ama şöyle, o normal. Çünkü bir kaleci için sürekli oynaması gerekir bir kalecinin. O şey.
Livakovic mi 6 ay mı?
6 ay.
6 ay diyorsun.
Ya şöyle şimdi, Livakovic'in yediği golleri 6 ay yemiş olsaydı şunu da şey yaparlardı. Yani 6 ay, bak şöyle söyleyeyim. Ben şunu net bir şekilde söylemek lazım. Livakovic'in şu ana kadar kurtardığı bir maç
yok.
Sayabilir misin? Belki bir tane. Bir
mesela?
Bir şey, Gaziantep maçı mıydı? Bir adamdan döndü. Bir 0-0 iken kurtardığı bir şey vardı aldırız. Ama Altay'ın kurtardığı maçı sayabiliriz. Altay zaman zaman hatalı goller yedi ama şimdi şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani şimdi Altay kimin ne zaman performansı yükseldi? İyi bir kaleci antrenörü gelmişti. Alman kaleci antrenörüyle beraber performansı gerçekten iyi yükselmişti Altay'ın. Ama Livakovic de biraz sabretmek lazım. Yani
sen ama bundan 2-3 hafta önce dedin ki bu hatalı goller yiyor mu? Bir tane kaleci antrenör geldi. Adı geldi yine saçma sapan goller yemeye devam ediyor abi.
Şöyle söyleyeyim. Şimdi şu var. Trabzon maçında ben yine 7 gole çok fazla şey yapmıyorum. Orada dedim ki Bardi mesela şey yaptı. Bardi orada topu ayarladı mesela. Onu da düzeltmesi lazım. Yine baraj bozuluyor bilmem ne oluyor. Arayı açıyorlar barajın. Ama yine de söylüyorum, yememesi gereken bir goldü ama oyuncu da kafama bir şey gelecek mi? Zaten kafama abi, yabancı madde gelecek düşüncesiyle hareket
tamam,
edemiyorum.
Tamam eyvallah da yemişsin abi o golü.
Şöyle şimdi Altay bir diva koymuş deriz. Hemen Altay'ı tercih ederdim yani. Altay'ı da kazanmış. Ama burada da taraftarın biraz hani işte yabancı kaleci gelmesi lazım. Yabancı kaleci gelmesi lazım. Altay gitmesi
tabii
lazım.
Tabii şimdi hırlat Kandı milli takımın kalecisine kimse ayırlamaz.
Dünya Kupası'nda sergilediği performans da ortada yani. O yüzden şimdi o yüzden biraz da sabretmek lazım. Sabredip göreceğiz.
Üç Büyükler devam ediyor.
Evet arkadaşlar, Radyo Gol'de Üç Büyükler programında sizlerle beraberiz ve beraber olmaya devam ediyoruz. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de saat 12 ile 14 arası gündemimiz yoğun. Hem Radyo Gol'de hem de Radyo Gol YouTube kanalında ortak yayında hem izleyicilerle hem de dinleyicilerle beraberiz. Ali Naci Küçük, diğer adıyla Ali Can Lakot, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber yayınımız devam ediyor. En son bir Galatasaray'dan bahsediyorduk, bir milli takıma girdik, Arda Güler yaptık ama Galatasaray'dan söyleyeceklerin var mı Ali Naci? Son olarak.
Ya eskiden gazetelerde klişe olan bir başlık vardı. Şey, bu ara ilaç gibi gelecek. Her takım için zaman zaman bu başlıkları
kaç tanırlar. Milli oyuncusu var Galatasaray'ın şu anda?
Oo,
bayağı var değil mi?
Var ama şöyle,
o da bir handikaptır ama.
Ha, handikap.
Mesela büyük takımlar, Fenerbahçe, evet. Galatasaray ve Beşiktaş'ın en çok puan kaybettiği haftalar milli aradan ve sonra yapılan maçlar biliyorsun.
Tabii dönüşler.
Dönüşler.
Hele ki sakat vesaire formsuz oyuncu olursa daha sıkıntı ama Galatasaray'ın şöyle bir artısı var bu arada. Bir, Orye takıma dönüyor. Milli takım arasından sonra forma giymeye başlayacak. Artı Orye'nin Florya'daki enerjisini birçok kişi bahsediyor. Yani Zaha'nın gerçekten takıma entegre olması, kazanması, içeride gerçekten sorumluluk alması iyi bir katkı vereceğini söylüyorlar Orye'nin takıma. Bu bir. İkincisi Icardi. Hala %100 değil. Çok ciddi bir gol katkısı verdi bu sene. Çok fazla eleştirmesine rağmen. Hatta geçen yılki istatistiklerini geride bıraktığını şimdiden söyleyebilirim.
Aslında Icardi daha fazla kilo vermez. Icardi bu halinin yeterli olduğunu biliyor abi.
Göreceğiz. Ama Icardi'nin milli takım arasından sonra çok daha fit, çok daha hazır hale geleceğini ifade ediyorlar. Çünkü önceki milli takım aralarında, evet. Önceki milli takım aralarında sakatlığı sebebiyle yükleme ya da fiziksel bireysel çalışmalara imza atamıyordu, tedaviyle geçiriyordu ama şimdi sakatlığını büyük ölçüde atlattığı için artık fiziksel yükleme de yapacak, bireysel çalışma da yapacak. Icardi'nin de daha hazır gireceği düşünülüyor. Artı tabii ki Davinson Sanchez sakattı. Oynamıyordu iki haftadır. Davinson Sanchez takıma dönecek. Abdülkerim iyileşti, milli takıma gitti. Takıma dönecek. Ve Hakim Ziyech. Gerçi çok büyük bir risk. Her milli takım kampına gittiğinde sakat olarak döndü. Ama eğer sakatlık yaşamadan dönerse Hakim Ziyech de artık tamamen Galatasaray takımının parçası olacak.
Zaten Hakim Ziyech işi de biliyor. Kalitesi de belli.
Tabii.
Son 6-7 maç kasar abi, sıkar. Orada 2-3 maç tane zaten kazandırsa.
Sakatlanmasa
Hakim Ziyech bu ligin en iyi oyuncusu abi. Bak bu ligin en iyi oyuncusu Hakim Ziyech.
Sakatlanmazsa diyorum işte.
Bak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın bütün kadrolarını koy. Oyuncu kalitelerini falan. En kaliteli oyuncu Hakim Ziyech abi. En yıldız. Uzak ara.
Tabii.
Yani Tadiç'le beraber Ajax'la oynadığında da Hakim Ziyech'ti abi. O takımın yıldız starı Hakim Ziyech. Ama Kuzey Afrikalı oyuncuların şöyle bir sıkıntısı var abi. Onları motive etmek, konsantre etmek.
Oynarsa veya sakatlanmazsa.
Tabii çok zor abi.
Ha bir de şöyle söyleyeyim. Hakim Ziyech son şeylerde çok fazla sık sakatlık yaşayan bir oyuncu. O yüzden hani diyorum sakatlanmazsa diye.
Umursamıyor abi. Adam hiç umursamıyor. Kuzey Afrikalıların böyle bir sıkıntısı var abi. Yani öyle bir disminsiz problemli bir yapıları var yani.
Hoca almayacaksın.
Almayacaksın. Alıyorsan bir tane alacaksın. Galatasaray'ın en büyük handikapı şu abi. Galatasaray Premier Lig'den çok fazla oyuncu aldı. Yani ya da böyle çok üst seviye takımlardan oyuncu aldı. Mesela Ndombele'yi aldı. Ondan sonra Hakim Ziyech'i aldı. Zaha'yı aldı. Ya Tete'yi aldı. Bir sürü aldı. Onlardan İki tanesini alsa, diğerlerini daha böyle şey olsa, böyle bölgesinde iyi olan görev adamı olan oyunculardan tercih etseydi ya da Raşisa'yı göndermeseydi ya da Raşisa'yı bir buçuk ay bekletmeseydi Galatasaray daha büyük katkılar alırdı. Mesela Raşisa bu sene Galatasaray'a çok tabii büyük katkıda bulunurdu. Evet. Geçen arkadaşlarıma onu da söyledim. Galatasaray'ın sözleşme yenilemek için 1,5 ay beklettiği Raşisa 5 yaşın en iyi futbolcusu dedim ya.
Doğru, katılırım.
Doğru abi. Şu anda bakıyorsun Beşiktaş'ın en iyi futbolcusu Raşisa.
Yani şimdi şu anda Okan Hoca bunu gördüğü için özellikle Raşisa'yı istedi. Yani Okan Hoca ısrarla Raşisa'nın transferini istemişti ama yapamadı Galatasaray.
Fernando Santos için neler söylersiniz arkadaşlar? Bir şey diyemez misiniz? Fernando Santos maalesef.
Ama şöyle söyleyeyim bak Atakan. Ya bu adamın geldiği zaman da defansif futbol oynattığı belliydi. Aslında söyleniyor. Tam çok önemli bir teknik adam ama yani Portekiz milli takımında bile adam defans savunma futbol oynatan bir takımdı. Sen de bahsediyorsun. Ne diyordun? Beşiktaş gol yemezse maç skoru alabilir ama gol yediği andan da o skoru çeviremez diye. Yani böyle oluyor zaten. Gol yediği andan sonra skoru çevirmeye çalışıyor ama çeviremiyor.
Son maçta aslında Galatasaray maçta da yaptı onu. İkinci yarı 4-1 4-1'e döndü.
İyi oynadı.
İlk 5 dakika iyiydi. Sonra orta sahayı Kerem Demirbay'ı, Torreira ve Mertens aldı, ele geçirdi. Son yarım saat 5-5 pozisyona bile giremedi son 20 dakika.
Ama orada şey yaptı. Raşisa'yı oyundan çıkardı.
Hayır, Raşisa'yı öne aldı önce. Tek ön libero yaptı. Evet. Amartey'i çıkarıp. Bu maçta da aynısını yaptı. Tuttu aslında, oyun olarak tuttu. Bir sürü pozisyona girdi. Yani kazanabilecek pozisyonları yakaladı. Anadolu maçlarında bu riskler tutuyor. Çünkü Anadolu takımları çok üstüne gelemiyor. Ama büyük maçlarda bunu yaptığın zaman büyük takımlar bu hataları affetmiyor. B planı oldu. Son maçta oldu. 4-1 4-1'e döndü. Pozisyonlara girdi. Atamadı. Penaltı yakaladı. Penaltıyı atmayı beceremedi Beşiktaş. Yani inanılmaz. Zaten böyle enteresan olaylar nerede var abi? Geliyor Beşiktaş'ı buluyor abi. Ya penaltıda düşünsen abi, sağ ayakla vuruyorsun, sol ayağına çarpıyor. Çift vuruş oluyor ve maç bitiyor abi.
Orada da çok net bir görüntü yok aslında.
Var var. Yani var şimdi var. Ben
görmedim de yani
ben çok pilotta iyi bir pilotta bile anladım abi.
Yani hani şeyde anlaşılıyor ama hani görüntü esnasında görüntü çok şey değil. Hani görüntüye göre hani vurdu vurmadı diyemiyorsun. İzliyorsun. Futbolu... Ben 2-3 defa izledim falan. Yok ama hani mesela gelişine bakıyorsun, topun yön değiştirmesini anlıyorsun zaten.
Anlıyorsun tabii.
Anlıyorsun. Hani vuruştan anlıyorsun ama görüntü izlediğin zaman yani vurup vurmadı belli değil.
Aynısını yıllar önce Beckham'da da olmuştu galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
Ama orada belliydi, net belliydi.
Orada belliydi. Burada da hemen anladım zaten. Abi,
ama şunu söyleyeyim. Bunu başka bir takımda VAR müdahale veya hakem müdahale edip şey yapar mıydı? Ben zannetmiyorum.
7 tane oyuncu
itiraz etti.
Kaleci itiraza gitti. Hakem çünkü gördüler o anda.
Kaleci itiraz etti.
Kaleci itiraz.
Bence kalecinin çok büyük payı var. Kaleci itiraz etti.
Gördüler. Zaten Beşiktaş oyuncular da itiraz etmedi abi.
Raşit'e itiraz etmedi.
Etmedi çünkü Raşit'i anladı çünkü.
Ayağa kaydı mı?
Ayağa kaydı.
Aynısı başında da Başşuay'ın ayağı kaymıştı. Öyle evet. Bir tehlikeyi gerçekten kaçırdı yani. O da düz
oldu. Orada Başşuay'ın
ayağı kaymıştı.
Yanayla çarpmadı değil mi?
Yanayla çarpmadı. Ayağı kaydı. Güzel vurdu. Yani ayağı kaydı.
Tabii şu da var. Maalesef Türkiye'de en tehlikeli ve en kötü olan şey ne biliyor musun? Tamam doğru çift vuruş.
Standart yok Karadağ'da.
Ama Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyonlar gidiyorsa 90. dakikada bu penaltıyı kullanıyorsa ve gol atıyorsa o penaltıyı iptal edebilir miydiniz diyorlar mesela. Anladın mı? Standart yok ya.
Ben de onu diyorum işte edemez. Standart yok. Beşiktaş nasıl olsa ligden yarıştan kopmuş. Tabii. Şeyi de yok.
Yani bunu her anda yaşıyorsun Türk futbolunda. İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi ligin ilk yarısı. Maç 1-0 Beşiktaş 10 kişi olduğu için %100 penaltıyı vermediler abi. Gezdan'ın Icardi'ye tekmesinde. Yani penaltıyı, faulü, kırmızı kartı pas geçti hakem. Zaten tabii. Maç koptu diye düşünerek. Yani normalde 1-1 olsa %100 o penaltıyı da çalar. Gezalı da kartı verir.
Tabii.
Eyyam her yerde ya Türk futbolunda standart diye hiçbir şey yok yani. Hakemlik camiasında karar mekanizması falan değil. Federasyonda da yok ki. Kulübe göre ceza sistemi var. Ya da şartlara göre. Şimdi sen Türkiye Futbol Federasyonu olarak abi bana anlatsana. Niye erteledin abi sevkleri? Tamam milli takım arası vesaire. Neden erteledin abi? Çünkü bakıyor abi Trabzon lobisi güçlü. Ne ceza vermeliyim? Fenerbahçe bastırıyor yarışta. Eyvah. İhale üstüme kaldı. Ben ne yapacağım? Düşünüyor abi.
Çok fazla video var. Çok
yani fazla nasıl fazla. Acaba dengeyi sağlarım diye düşünüyor federasyon şu
şöyle
anda.
Şöyle söyleyeyim. PFDK'nın mesela çok fazla video var. Çok fazla da şey var. Fotoğraflar falan var. Ama işte dediğim gibi her gün yeni video çıkıyor. Bak işte bugün o sayının videosunu koydular. İlk yumruğu atan. Yani Sayın Ertuğrul Doğan'ın savunduğu hani o şey sahaya gelen tarafta ilk yumruğu atan o mesela. Şimdi o sayıda ona yumruğu attıktan sonra vuruyor. Şimdi baktığın zaman şimdi kararları tabii normalde salı günü sevkin olması lazım. Perşembe yani bugün PFDK kararlarını açıklaması lazımdı. Aldığımız bilgilerde de büyük ihtimalle gelecek haftaya kaldı. Gelecek hafta herhalde salı günü sevkler açıklanır. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından sevkler açıklanır. Ardından da Perşembe günü de PFDK kararlarını bekliyoruz.
4 maç üstü ceza alan olursa
bir de gündemde milli takım olsun da istiyorlar.
Süper Kupa tabii. Da oynayamayacak değil mi?
Evet, Süper Kupa oynayamayacak ama şu var. Şimdi az önce Josef'in cezasını şey yaptım. Josef'in cezası şey değil. Josef şeyden dolayı
kaç aldı. Maç almıştı?
Bir maç ceza aldı Josef. Ha. Josef sevk edildi ama Josef sadece kırmızı kart cezasından dolayı şey aldı. Kırmızı kart cezasından dolayı bir maç ceza aldı. Yoksa vurduğundan dolayı şeyden ceza almadı.
Tam hakem kırmızı kart gösterdi.
Hakem kırmızı kart gösterdiği için bir maç ceza aldı.
Orada yalandan sarı vermesi lazım.
Orada şeyden dolayı ceza almadı yani vurduğu için ceza almadı. Sırf kırmızı karttan dolayı ceza aldı. Orada yani o yüzden hani bu olayla Josef'in işte vurdu ceza aldı onu örnek gösteriyorlar. Doğru bir örnek değil.
Peki 12 numara özür diledi Beşiktaş'tan ve Josef'ten. Onu gördün mü?
Doğru. Ya şöyle söyleyeyim. Yani Josef de söyledi hatta hani bana o zaman sahip çıkılsaydı bugün onlar yaşanmazdı.
Yaşanmaz doğru.
Yani bir kere saha içerisine giriyorsun. Saha içerisine futbolcuları darp etmeye çalışıyorsun. Yani işte görüyorsun her gün görüntü çıkıyor. Emre Kartal linç edilmeye çalışılıyor. Ama ondan sonra
ya bir de Osayi ilk Osayi vurmuş da ya Osayi vursa ne olur vurmasa olur. Ya ona koşan bir adam var abi ne yapsın? Gel önce bana vursun sonra ben mi vurayım diyecek abi. Anlamadım yani böyle saçma sapan şey mi olur abi?
Ve soyunma odası koridorunda da inanılmaz olaylar olmuş onu söyleyeyim yani. Koridorda asıl olaylar koridorda oldu.
Şaka yapıyorsun.
Yani, FDK'nın aslında hani hukuk kurulunun bence büyük ihtimal koridordaki olayları da inceliyorlar. Çünkü orada bariz darbe demiş Fenerbahçe'li futbolcular. Yani
Allah Allah.
Osayi Samuel'e orada yine darp ediliyor merdiven.
Kimler giriyor?
Orada antrenörler. Hadi tüm takımın antrenörü. Fenerbahçe antrenörü yardımcı antrenörlerine de darp edilenler var. Yani karşılıklı.
Hayır darbeden kim?
Orası koridor karışıyor artık.
Hayır koridorda kim?
Sıkıntılı durumlar abi bunlar. Orada artık yani şöyle de sıkıntılı bence. Şimdi burada Trabzonspor, Fenerbahçe tabii ki yani büyük bir rekabet var. Koridorda olaylar yaşanıyor. Bakılması lazım. Ama yine standart eksikliği. Niye? Kadıköy'de 2 haftadır abi son 2 maçtır koridorda neler yaşandığını herkes Duyuyor, görüyor abi.
Bir şey olmadı ya.
Ya neydi abi? Hangi yardımcı antrenör darp edildi, saldırdılar ya. İç saha maçı.
Şeyi onda şeydi.
Kaleciydi.
Tamam o, orada bir şey yok dedi zaten. Kendi açıkladı. Bir şey yok. Sadece tartıştık dedi. Ondan sonra gitti dedi. Öyle bir şey yok söyledi. Kendi açıklaması var adamın yani. Koridorda bir şey olmadı.
Pendik maçı.
Tam Pendik maçında. Pendik maçında şey oldu. Gerginlik oldu. Öyle şey olmadı. Kavga olmadı.
Koridorda.
Bak kavga olmadı. Harbiden kavga olmadı. Şeyin mesela buradaki sana dediğim kavga nasıl oluyor? Osay Samuel merdivenden düşüyor. Hafif bir baygınlık geçiriyor. Bak baygınlık geçiriyor. Ferdi Kadıoğlu darbe alıyor.
Abi şu kameralar
Ferdi Kadıoğlu yani, sakat.
Pasolik falan niye geldi ya?
Bilmiyorum. Ferdi Kadıoğlu sakatlanıyor. Bak milli takıma niye sakatlık geçiyor? Ferdi Kadıoğlu maçı tamamladı. Başta sakatlanmadı ki Ferdi. Aldığı darbelerden dolayı sakatlandı.
Allah korusun abi. Orada oyunculara bir şey olsa.
Ondan sonra
ya hakikaten ya bu rezillik ya.
İşte Livakovic'e yine giderken yumruk atadı. İçeride yine atadı. Yani hocam bazen hepsinde darp şeyler var. Hatta ondan sonra korkuyorlar. Üst sahada içeride kalıyorlar. Kendi ailelerini arıyorlar. İşte aileleri, eşleri, çocukları, kimi eşlere ağlayarak konuşuyor. Yani çünkü hepsi korkuyor. Yani o televizyonda izliyorsun. Sadece biz yani şey olarak biz futbol müsabakası olarak izliyoruz. Orada aileler de endişe içerisinde oluyor. Ben gitmedim deplasmana. Trabzon deplasmana. Abi beni bir de arayan oldu. Gittin mi diye. Yani orada mısın? Hadi ya orada mısın? Hadi gittin mi? Bir arkadaşlarımdan arayanlar oldu. Aman orada mısın falan diye. Çünkü herkes merak ediyor. Çünkü olaylar var. Daha önce yaşadık biz. Ben gittim. Daha önce o hakemin dövüldüğü şeyde de oradaydım. Yani orada neler yaşandığını çok iyi biliyoruz yani.
Tabii canım.
Düşünsene 3 saat içeride hapis kalıyorsun. Ne zaman çıkacağın belli değil. Adamlar şey diyorlarmış. Acaba hani otobüse binerken yine futbolcular yine başımıza bir olay gelir mi? Saldırı olur mu? Hani çünkü kurşundan olayını anlattılar. Çünkü orada yaşayan yerli oyuncular biliyor. Onları da anlatıyorlar. Onlar bile ondan çekiniyorlar. Ya bir de inanılmaz görüntüler sosyal medyada.
O takımdan kalan kimse var mı?
Yok.
İsmail Hoca dışında.
İsmail Hoca yok. İsmail Hoca'ya da ona da değineyim. Hani harbiden şimdi önünde ya yine zorlu bir süreç. Yani yine şampiyonluk mücadelesi giderken Trabzon'da otobüsü kurşunlanmıştı. Tüm yabancı futbolcular gitmek istemişti. Yani bu ligde hatta Soğuk'un açıklaması vardı. Benim ailem can güvenliğimden endişeli. Ben nasıl futbol oynayacağım diye. Yani her futbolcu gitmek istemiş yabancı. Onları motive etmekte çok zorlanmıştı Fenerbahçe. Zaten şampiyonluk gitmişti. Şimdi yine aynı süreç. Yine bir gergin atmosfer. Ama burada artı bir de şey var. Belirsizlik de başlıyor. Şimdi futbolcular da konuşuyor. Jiko'ya bile Fransız basında soruyorlar. Hani bak başkanın böyle bir açıklaması var. Ne diyorsun? Daha henüz bilmiyorum. Ben de duydum. İşte ama konuşulacak falan diye. Şimdi böyle de bir atmosferde çıkıyorsun. Şimdi yine İsmail Kartal o takımı yeniden bir motive etmek zorunda kalacak. Yine bir hem fiziksel olarak hazırlayacak. Aynı zamanda motivasyonel, mental anlamda da hazırlamak zorunda kalacak. Bir de kendisi de zaten yıprandı. Ya oğlu dayak yedi adamın gözünün önünde. 7-8 kişi adamın oğlunu dövdüler yani. Ve oğlu da kaburgada çatlak var çocukta. Düşünsene. Yani sen o psikolojiyle hem kendi psikolojin çok iyi değil. Hem de aynı zamanda takımı hazırlayacaksın. Yani yeniden. Valla İsmail Hoca'ya da yani buradan yani iki tane Fenerbahçe'nin en önemli şeyi de iki defa şampiyonluğa giderken çok önemli iki tane olay yaşandı. Birisinde otobüs koşullandı, birisinde de futbolcuları linç edilmek istendi yani. Zor, işi gerçekten zor yani.
Maalesef.
Bir de şöyle söyleyeyim hani futbolda konuşacaksak da sakat futbolcular da Fenerbahçe milli arayıcı ilaç gibi geldi. Yani tıpkı diyor yani mesela İkadi dönecek. Fenerbahçe'de mesela Çağlar Suyuncu. Ondan sonra kim var? King dışındaki tüm sakat futbolcular dönecek. Bekao'yla zaten Bonici ağrıları falan vardı. Onlar son maçta risk edilmemişti. Onlar da o fiziksel açıklarını kapatmış olacaklar. İşte Çağlar, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu. Ya bunlar da artık takıma tamamen dahil olacaklar milli aradan sonra. Ama King de herhalde büyük ihtimalle biraz daha bekleyeceğiz. Yani onun zaten en büyük Fenerbahçe'nin şeyi. Yani o da sakatlık nedeniyle neredeyse uzun süredir sahalarda yok. Kupa maçında sakatlanmıştı Gaziantep'te oynanan herhalde. O gündür bugündür King sahalardan uzak. Herhalde milli takımda sonrası da dönmeyecek. Onu da söyleyeyim. Bir süre daha takımdan uzak kalacak. Herhalde sezonu Kingsiz tamamlayacak Fenerbahçe. Orada da tabii tercih. İşte niye bu sefer diyecekler ki King'i aldın, Kent'i niye almadın? Ama tabii o futbol konuşulacağı zaman söylenir. Şimdi futbol konuşamıyoruz da yazık ki.
Batshuayi'de yalnız bu sene öğrenmişler yapıyor.
Ya şöyle söyleyeyim, nöbetçi golcü ya. Yani adamın attığı gollere bakıyorsun Fenerbahçe hayat veren goller yani.
Net.
Evet. Net yani.
Hem iyi çok oynuyor hem de çok iyi goller atıyor.
Ya o vuruşu gerçekten Trabzon maçı.
Bir de sezon başında küsüyordu yedek kaldığı ama için. Ama yedek sonra... kaldı küsüyor. Ama şimdi
kabullendi girip onu. Katkı veriyor aynen.
Kabullendi onu, o takımın bir parçası haline geldi.
Ya bak mesela Fenerbahçe'nin net bir şekilde yedek golcüsü, ikinci golcüsü var. Bak Galatasaray'ın yok.
Evet. Ama Galatasaray'da işte
Galatasaray'ın vardı da Galatasaray'ın yok. Bakan busu vardı. Orada biraz ya, hakkını yediler çocuğun.
Yani.
Abi bazen mesela bak
geldi ama Batshuayi'yi de doğru düz izleyemedik.
Bak
yani.
Batshuayi'ye de mesela zaman zaman haksızlık yapıldı Fenerbahçe'de. Galatasaray'da Bakan Bu'ya yapıldı. Beşiktaş'ta mesela Muleka'ya yapıldı abi.
Tabii.
Muleka mesela Antalya'da gitti, maçı kurtardı adam. Haftalarca oynatılmadı. Bu hafta girdi yine iyi oynadı adam. Hazır da oynat abi. Oynat. Fizik olarak iyi seviyede adamı oynat. Niye oynatmıyorsun? En uçta koy abi. Burada Semih'te de inanılmaz bir düşüş var.
Başlayı da son maçlarda...
Bu Batuhan olayı ne ya Arka?
Trabzon'un bir şey demiş herhalde.
Sen daha iyi biliyorsun abi. Nedir bu?
Hangisi?
Bir dün de gördüm baya bir şey oldu. Drogba ile falan oynamamış mı Batuhan?
Ya ben öyle biliyorum. Baya bir kişiyle konuştum. Bir de
anlatmış bir... falan ama.
Hayır, ben Tümer Metin'le röportaj yaparken onu söyledim. Yani espriyle karışık. Makara olsun diye. Ya demiş işte, Drogba'yı anlattı da ben oynamamış falan filan dedim. Onu almışlar şeyde. Evet, 3-4-3 dijitalde. Onu konuşmuşlar üstüne. Baya bir şey olmuş. Viral olmuş. Bir de Trabzonspor yöneticileriyle karşılıklı atışmaları falan filan da var.
Özür diledi.
Trabzon halkının genelleme yaptığı için özür diledi herhalde. Öyle ha,
özür diledi. Serhat Akın'la da galiba öyle bir şey olmuş.
Serhat Akın şey diyor. Halk Trabzon halkında tüm Trabzon söyledi deyince halkı karıştırınca diyor. Ben diyor diğer şeyler için diyor aynı fikrimi devam ettiriyorum.
Devam ettiriyorum.
Şu yani. Var. Başlığa iyi bak. Son 4 maçın 3'ünde gol atmış. Toplam oynadığı dakika sayısı 39-46 dakika.
46 dakikada 3 gol mü atmış?
46 dakikada 3 gol atmış.
Peki bu sezon kaç golü var Batu Şahin'in?
Bu sezonki gol sayısını söyleyeyim.
Avrupa Kupa Lig?
Yok, ligde 9. Kupada, Türkiye Kupası'nda 6. Konferans liginde de 6.
15, 21 gol atmış.
21 gol almış. Ya 21 golü 1492 dakikada atmış. Yani gol dakikasına vurursan, baş başına gol dakikasına vurursan çok şu anda ligin en iyisi. Ve daha da belki de Avrupa'da.
Ya 17 maçta falan oluyor galiba değil mi? 16-17 maça mı tekabül ediyor?
O civarda. Baş başına bir gole sayabilirsin yani.
Ne maç başı daha fazla daha ya. 21 gol, 17 maçta 21 gol.
Öyle, gibi. 1590 dakika de. 1500 dakika de işte.
Ya Fred de ne vurdu ya?
Abi Fred çok büyük futbolcu ya. Ya Galatasaray'ı iyi ki almamış abi. Galatasaray'ı almış olsaydı herhalde bana 100
ya milyon. Fred de Torreira orta sahada oynasa Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan çıkarmış.
Tabii.
Fred de Torreira da.
Abi Fred çok ayrı bir oyuncu. Ya.
Büyük oyuncu.
Ama adam bir oynamaya başladı. Nasıl oynattığını görüyorsun değil mi yani? Çok çabuk hızlı hücuma çıkıyor Fenerbahçe. Rakip orta sahada baskı yapsa dahi o baskıyı çok çabuk kırabiliyor. Çünkü ayağında çok fazla top tutmuyor. Yani tık tık tık. Organizasyonların hepsinde var. Tadiş de son haftalarda çok formda. Onu da söyleyeyim yani. Tadiş de son 6 maçta 1 gol 4 asisti var. Hepsi de dün Trabzonspor maçında da mesela 2 asist yaptı. Yani biraz daha top yani oynamalarına izin verseydi, yabancı madde atmasaydı belki 3'ü 4'ü yapardı.
Tadiş yalnız terlemeden asist yapıyor.
Evet.
Yani 15 metrekarede 20 metrekarede oynuyor. Böyle çok...
Ziyech gibi ya işte.
Ziyech'in içeri kat edip şut özelliği, ekarte etmesi, dribling yapması. Tadiç çok yormuyor kendini. Sadece ama, kalitesiyle.
Ama şöyle söyleyeyim Atakan, onunla ilgili ben haber yapmıştım. Yani neredeyse bütün maçta. Ya 21-22 tane de asistini harcamışlar ya.
Evet.
21-22 tane asistini harcamışlar. Yani normalde gol olabilecek. Karşı karşıya kalıp harcadıkları var. İşte çok müsait pozisyonda. Yine hatta İrfan Can Kahveci'ye yine öyle bir şey verdi. O da out attı. Mesela vuramadı topa. Gelişine vurması lazımdı. Mesela Cengiz vurdu, gol olmuştu. Aynı asisti İrfan'a da yaptı. Trabzon maçında atamadı diye İrfan. Yani o yüzden Tadiş de formda. Ama süreçten sonra işte nasıl bir dönüş yapacak milli takımdan sonra Fenerbahçe'nin orada bir soru işareti var.
Bence bazı maçlarda Şimanski'yi dinlendirebilirdi. İrfan'a daha fazla süre verebilirdi. İrfan Can Kahveci çünkü bu sene mükemmel oynuyor bence.
Abi şu anda en skorer dönemini yaşıyor.
Ve şu anda bence en iyi yerli oyunculardan bir tanesi abi İrfan Can Türkiye'de.
Şöyle söyleyeyim mi? O da milli şey sezon başında aslında teklif vardı ona. Ciddi teklifler vardı. Kalmayı tercih etti. Çünkü biliyorsun Fenerbahçe taraftarı bir ara ona ilk sezonun ilk maçı kırılma maçıdır İrfan Can Kahveci'nin. Boş kaleye bir tane gol atmıştı. Yine tepki görmüştü.
Sonra bir kale içerisinde orta yaptılar. Sonra ağlarını tutup böyle sevinmişti hatırlarsan o pozisyonu. O onun kırılma anıydı. Zaten ondan sonra taraftarlar da arası üzerinde. Sonra İrfan Can Kahveci her maç üzerine koyarak devam etti ve bu sezonun bence yeni transferi diyebilirsin Fenerbahçe adına. İrfan Can Kahveci hatta geldiğinden itibaren Fenerbahçe'deki en iyi performansını ortaya koydu.
Ben Başakşehir'de de çok beğeniyordum abi. Çok temiz sol ayağı var. Biraz temposunu arttırması lazım diyor. Zaman zaman onu görüyoruz. Milli takımda da mesela bazen temposun düşük olduğu anlar oluyor ama inanılmaz bir oyun kalitesi, oyun zekası ve müthiş bir sol ayağı var.
Bu sezon ama aynı zamanda şey de var farklı. Mesela önceden savunmaya çok yardım etmezdi. Şimdi takım savunmasına yardım eden bir İrfan Can Kahveci var. Bence Avrupa Şampiyonası'nda öne çıkan isimlerden bir tanesi olacak milli takımda.
İnşallah. Yani Avrupa Şampiyonası'nda tüm oyuncularımızdan büyük katkılar bekliyoruz. Giden işte Kenan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Semih, Enes, Can, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci.
Ama dur bakalım.
Bence gider çoğu ya.
Çoğu gider.
Çoğu gider. Saydığın isimlerin çoğu gider zaten.
Salih Özcan, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Hakan Çağaloğlu, Arda Güler. Arda Güler %100 olur zaten.
Çok iyi jenerasyon yakaladı yani. Şu anda desen yedekte kalan bir oyuncu bile hani belli bir seviyede oyuncular mesela belki kadroya giremeyecek.
Ofansif hatta sanki öyle biri dışarıda kalacak harbiden.
Abi şimdi Kenan ve Semih'in dışarıda kalması gayet doğal. Hem gençler hem de son 15-20 milli maçta sürekli banka oynamadılar. Bence benim şahsi fikrim orta sahayı Salih Özcan, İsmail, Hakan zaman zaman oraya Arda'yı sıkıştırır. Orkun'u, yedekler Orkun'u. Sağda İrfan ya da Cengiz. Solda Kerem Aktürkoğlu. Forvet'te Barış Alper'le başlar. Maçın gidişatına göre Kenan'ı, Semih'i ya da Enes'i ya da Can'ı atar oyuna. Defans zaten büyük ihtimalle Zeki, Ferdi, Abdülkerim, Çağlar olur. Belki Çağlar'ın yerine oraya Meri'yi ya da başka oyuncuları da adapte eder.
Kalede ya Samet var abi. Montella'nın gözdesi Samet.
Ha, Samet de var. Yani Samet'i de oynatabilir.
Samet oynatıyor.
Samet de oynatabilir.
Tabii. Samet Fatih Hoca da transfer
ediyor. Orada da oynuyor.
Aynen.
Ama geçen şeyin maçında iyi oynadı. İyi şey var. Olsun. Fatih Hoca'nın 4 milyon euro bonservis kazanabilir Fenerbahçe.
Abi inşallah iyi olur abi. Yani sonuçta bizim tamam. Oyuncumuz milli takımda sonuçta Hırvatistan maçta iyi oynadı. Abdülkerim'le beraber
Merih'e döneceğini hiç zannetmiyorum ben Montella'nın. Bence Merih yok yani.
Merih zaten çok ciddi bir sakatlığın ardından döndü. Yani tam hazır da değil yani.
O bir de üst seviye maçta oynamadı ki. Kadroya daha iyi
alınmaz. Çağlar sağ stoper içinde kendini hazırlıyor zaten yavaş yavaş. O yüzden de yani orada Abdülkerim ondan sonra şey
orada çalar. Orada Ahmet de var Ajax'da.
Evet o da.
Onu da oynatabilir.
Tabii.
O da iyi.
Şimdi bu maçlarda iki maçta onu da oynatacak. Bir bakacak görecek yani.
Trabzon'dan gitmişti değil mi o?
Evet.
Evet. Trabzon'da fazla oynamadı.
Çok gençti. Yani.
Trabzon'da
bu
fazla
oynadı. Ondan önceki sene.
Trabzon'da gitti. Fazla oynamadan gitti ama şu anda.
Kaç yaşında şu anda?
19 falan herhalde.
19 değil mi?
20 yaşında.
Evet.
Evet.
Evet.
Arkadaşlar her perşembe olduğu gibi bu perşembede Radyo Gol'de ve ortak yayın YouTube'da Radyo Gol YouTube kanalında sizlerle beraber olduk. Saat 12 ile
Ahmet
14
Can,
arası.
Evet, pardon.
Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber 3 Büyükler programında. Gelecek hafta inşallah yine Perşembe günü saat 12 ile 14 arası burada olacağız. Hepinize iyi günler, tamam. Hayırlı Ramazanlar ve son olarak
iyi haftalar.
Ali biraz daha uzasaydı zaten uyuyacaktı bak Atakan'a evet. Sana söyleyeyim.
Biraz gelecek hafta Perşembe günü yorganımıza yastığımıza geleceğiz. Ali Naci'yi burada
ağırlayacağız.
Ali Naci bak gözler kapalı açılıyor bir yorum yapıyor abi ama nasıl hazır dinliyor da bize. Gözleri dinlendiriyor ya. Gelecek hafta yine burada olacağız arkadaşlar. Hepinize mutlu günler.
Üç Büyükler sona erdi.